Taktik sahasının NBA podcast'i Play Against One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fade ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte belirlediğimiz konu başlıklarını, takımları konuşacağız. Bu takımlar Boston Celtics, Charlotte Hornets, Sacramento Kings ve son takım kimdi ya? Orlando Magic. Kemal başlık podcast'te. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Sen ne haber? Geliyor musun sesin?
İyi olsun. Tamam. Geliyor. Her şey yolunda. Sağlık, sıhhat açısından iyi. Sende ne var yok?
Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Yani öyle. Çok acayip bir zamanında değilim ama maç izliyoruz işte. O yüzden iyiyiz ya. Maçımızda hiç yok şükür. Dün yine basketbola doyduk. Basketbol dolu bir geceydi. Artık geceden hype'lanıp izleyemesek de sabah uyanıp şey yapıyoruz. Yarın da bir ton maç. Yani bu siz şimdi dinliyor olacaksınız podcast'ı. Yani gece 10.30 maçlar. İşte 10.30'da maç. 10.30'dan 2.5 saat sonra bir yapar. Bir de Phoenix maçı. 3.30'da Miami-New York maçı ve aynı zamanda yarınki maçlar turnuva maçları. Hani yarın çok iyi başlayan normal sezonun iyi günlerinden biri olacağını umuyoruz. Hani iyi de maçlar var. Yani Boston Orlando çok iyi bir maç olacak. Umuyoruz. İki takımı da bugün konuşacağız. Miami New York hem grupta kritik bir maç. New York'un gruptaki son şansı. Aynı zamanda ilk takımda fena olmayan formdalar. Özellikle Miami iyi halde bayağı gayet. İşte 8 şeydeki saat 4 oluyor sanırım 8. 4'teki Sacramento Minnesota maçı da iyi. Hani sabah slate'de çok iyi maçlar yok. Hani San Antonio Golden State ya da Pelicans Clippers izlemek için uyurum yani uykumdan almam ama yarın izlenmek net. Denver üstünü de eklersek Baby Jokic ile Jokic'in maçı olarak hani yarın izlenecek 3-4 maç var çok şekilde. Hani 3-4 yazabileceğin gece iyidir hocam. Eğler yani seni.
Katılıyorum. Peki dün seni eğleyen Celtics'e başlayalım mı?
Başlayalım abi Celtics'e başlamak istiyorsan.
Bak moderasyona bak.
Moderasyon
abi Celtics'le alakalı şunu soracağım aslında sana. Şu anda Celtics ligin en iyi derecesine sahip olan takımı. Aynen. 12-3. Peki ligin en iyi takımı yine Celtics mi? Bunu diyebiliyor musun gönül rahatlığıyla?
Evet. Rahatlıkla diyebiliyorum. Yani bugün yarın oynanacak her şey Celtics'e çıkar. Onu diyebiliyorum. Hani bunda tabii ki Jamal Murray'nin sakatlığıyla beraber Denver'ın bayağı irtifa kaybetmesi etken. Ama hani şöyle düşünmek lazım. İkinci sıradaki takım ligdeki Minnesota. Minnesota uzatmada yenebildi kendi evinde. Yarın bir maç oynansa maç Boston'da oynanacak ve o maç Boston kötü oynayarak kaybetmedi. Son topu kaçırdı falan. Hani böyle 20 yani 10 sayı 15 sayı bir fark üretmedi Minnesota. İşte üçüncü sıradaki takım Orlando. Orlando, Philadelphia, Milwaukee eşitliği var. Hatta Miami'nin de eşitliği var. 15 hepsi.
Aynen. 4 takım.
3'ü de 15. Oradaki 3 takım yendi Celtics. Miami'yi yendi, Milwaukee'yi yendi, Philadelphia'yı yendi. Orlando ile yarın oynayacaklar. Kolay bir maç olmayacak ama yani baksak maçın favorisi Boston'dır yine. Bahislere baksak. Yani şimdi böyle düşündüğün zaman evet yani şu an power ranking'de Boston'ın birinci sırada olması lazım. Aldığı çok saçma bir Charlotte mağlubiyetine rağmen ki takıma dair sevmediğim şeyleri ayrıca konuşacağız zaten bu sürecin içinde. Ama şu an Boston onları, evet bence power ranking'lerde bir olmalı.
Sevmediğin şeylere az sonra elbette değineceğiz abi ama geçen sezonla alakalı biraz istatistiklere bakarken bu sezon ve geçen sezonu kıyaslamak açısından iki tane önemli fark dikkatimi çekti. Zaten bir tanesi gözle görülür bir fark, savunma. Şu anda Celtics ligin en iyi ikinci savunmasına sahip. Savunma verimliliğinde. Ve tempo farkı. Celtics geçen sene çok daha tempolu oynamaya çalışırken bu sezon ligin en düşük 10 tempo yapan takımından biri. Bu farklılıkları nasıl okumak lazım? Yani burada ön plana çıkartabileceğimiz bir hani koçun net bir şekilde bir değişimi mi ya da işte oyunculara aksettirmeye çalıştığı bir şeyler mi? Yoksa işte özellikle Jrue Holiday ve Porzingis gibi oyuncuların getirdiği doğal bir sonuç mu? Celtics'in özellikle tempoyu düşmesi ve bilhassa ikinci sıraya çıkması savunmada.
Yani savunmaya bakmak lazım ilk önce. Şeyi biliyoruz. normal sezonlarda benim Marcus Smart'a veda yazımın sondan ikinci paragrafında geçiyordu bu. Normal sezonlarda pota koruyucu uzunların switch kısalarından daha değerli savunma parçaları olduğunu biliyoruz. Hatta bu yüzden sürekli uzunlar kazanır savunma ödülünü. Çünkü hakikaten normal sezonda daha büyük efektleri olur takım savunmasına. Ve Porzingis gerçekten yani benim çok olumlu çizdiğim senaryodan bile savunmada çok daha iyi halde. Yani Porzingis belki yıllardan gelen reputasyonundan ödülü alamayabilir oy. Ya da işte Jrue Holiday, Derek White'a oylar bölünebilir ama hani ilk kez izliyor olsam ligi, geçen yani lig başlamadan 5 gün önce hiçbir oyuncu hakkında bilgim olmasa şu an 1. sıraya Rudy Gobert'i yazarım. Savunma, yılın savunmacısı ödülünde. 2. sıraya Bam Adebayo yazarım. 3. sıraya Kristaps Porzingis yazarım. Çok da düşünmem üstüne. Hani savunma konusunda evet pota, çok net bir pota koruyucunun, sağlıklı bir pota koruyucunun. Yani şunu da söylemek lazım. Evet, Rob Williams belki Porzingis kadar iyi bir pota koruyucusuydu ama Rob Williams oyun rolü gereği Porzingis kadar sahada kalamıyordu. Hem maç sayısı olarak, hem maç adedi olarak, hem rolü bağlamında. Şimdi Porzingis, Kristaps Porzingis bu sezon maç başına 30-31 dakika sahada kalıyor. Ve ilk beşlerle oynuyor. Ve rakip ona göre önlem alabiliyor. Ancak Rob Williams sahada birilerine şey olan, mecbur olan bir oyuncuydu. Sahada kalabilmek için ve Rob Williams'ın rolüyle Porzingis'in takımdaki rolünün farklı olduğunu altını çizmek lazım. Rob Williams'ın büyük bir şey, Kristaps Porzingis'in büyük bir etkisi var. Öte yandan Marcus Smart'ın gidişi, yani Marcus Smart'ı gönderiyorsun. Ancak Jrue Holiday alınca Marcus Smart'ın eksikliğini hissettiğiniz herhangi bir maç yaşamadık şimdiye kadar. Yani işte örnek vermek lazım. Açılış gecesi Julius Randle, Jrue Holiday tuttu. İlk kaybedilen maç Philadelphia deplasmanı, Embiid'i doğrudan direkt aldı. Jrue Holiday tuttu maç boyu. İşte dün gece Yannis'le birçok pozisyonda eşleşti Jrue Holiday. Hani Karl Anthony Towns'la eşleşti yanılmıyorsam Minnesota deplasmanında.
Evet. Yani ilk böyle ilk baktığın, bayağı zorluk çıkarmıştı hatta.
Yani böyle baktığın zaman evet, Marcus Smart'ı güzel bir savunmacı yapan şey zaten birden herkesi çok iyi savunuyor olmasıydı. Milwaukee bu hafta konuşsaydık biz şöyle konuşmuştuk, yani kim kazanırsa onu konuşacaktık dünkü maçı. Milwaukee önümüzdeki hafta konuşacağız. O yüzden Jrue Holiday'in nasıl farklı kullanıldığını önümüzdeki haftaki podcast'te anlatacağım. Ama Milwaukee'den kesinlikle daha farklı bir şekilde kullanıyor Joe Mazzulla ve Jrue Holiday bu konuda da çok kıymetli bir oyuncuymuş savunma konusunda. Onu görmüş olduk. Yani
pozisyonel hata yapmıyor. Geçen sezon Smart'ı kullandığı gibi diyebilir miyiz?
Yani geçen sezon Smart'ı kullandığı gibiden ziyade bu daha çok Brad Stevens'ın Smart'ı kullanma şekli gibi. Hani
yani şey için mesela Smart'ı da atar diye işte Embiid'in karşısına atıyorum. Ya da daha fizikli adamın karşısına. 5 numarayı Smart'la savunma fikri de geçen sene ortaya çıkmıştı ya, o yüzden diyorum.
Ya ama o şeyin şöyle diyeyim ben sana. Bence o fikir şeyin fikriydi. Brad Stevens'ın ve Brad Stevens bunu şey için kullanıyordu. Kyrie, Terry Rozier ya da Isaiah Thomas, Terry Rozier, Marcus Smart'ı yan yana kullanarak, ki oradaki dördüncü oyuncu Gerald Green, işte Jaylen Brown, Jason Tatum gibi aslında savunmada dört numarayı tutmayan adamlar oluyordu. Hani Marcus Smart'ı uzun rollere kaydırıp takımın hücumdaki ve savunmadaki daralma genişleme işini ilk akıl eden adam şeydir. Brad Stevens'tır. Hani daha 2017 fikri, 2016 fikri falan bu. Ben daha ona benzetiyorum bunu. Çünkü o zamandan beri hep iki uzun kenarda kalmaya çalışmış, şeyde sahada kalmaya çalışmış. İşte Amir Johnson'lar, Aaron Baines, Rob Williams, Grant Williams. Al Horford'un yanındaki adamları sayıyorum. Anlatabildim sana. ya da işte şeyi de düşünmek lazım. Arada sadece uzunun Tice olduğu sene, hiç Boston iki uzun yapamıyordu o sene. İşte Gordon Hayward, Kemba Walker, Jaylen Brown ya da Jason Tatum dördü Smart alıyordu. Tatum almıyordu dördü o sene. Hani orada da o işi yapan adam Marcus Smart'tı. Bench'ten geliyor olsa da o sene takımda. Hani Smart'ın rolü aslında bu ve Smart'ın rolünün altından kalkmak da şey iş değil. Kolay iş değil. O yüzden takımın savunmada ileri gitmesi aslında geçen sene de kötü bir savunma takımı değil sadece. Çok düşme çıkma yaşıyordu sezon içinde takım. Ama bu sene en azından gördüğümüz bu kısa sample'da savunmanın bu kadar yüksek seviyede olması her maç. Sonuçta hani Porzingis'in de kaçırdığı maç oldu. Sixers'ı yine kanış etti Boston. Onu da unutmamak lazım. Hani o yüzden bu şeyi söyleyebiliriz ama Boston zaten nasıl diyelim Boston Kyrie Irving'in malum o senesinden beri ve bu şeydeki 72 maçlık sezonda hani 36-36 bitirdiği sezonu Boston'ın o playoff ilk turunda elendiği sezondan beri 2020 sezonundan beri Boston zaten hep her sene ilk 5'te ilk 10'da olan bir takım oldu savunma reytinginde. Yani Boston'ın ligin en iyi savunmalarından biri olması sürpriz olmadı hiçbir zaman. Diğer noktaya gelecek olursak Pace.
Evet.
Boston bu sene şuna karar vermiş. Özellikle galiba Miami serisinin getirdiği bir şey bu. Travma demek lazım. Boston'ın potaya ilk yaklaşma fikri, bunun istatistiğine bakmadım. Ay, maç başına oynanan post-up sayısında ligin en yüksek takımları. Muhtemelen işte post-up uzunluğuna sahip takımlar işte Denver, Philadelphia,
Houston.
Alperen Şen gibi milli gururumuz. Kalp Alperen. Hani o takımlar muhtemelen daha yüksek çıkarlar. Ama Boston Celtics'in bir numaralı potaya yaklaşma planı post-up'lar. Dün de gördük. Hiç kimse çekinmiyor posta rakibini almakta. Hiç kimse geri adım atmıyor. Herkes fiziğini kullanmayı çok şey yapıyor ve o yüzden takımın hücum süreleri uzuyor. Çünkü posta almak, posta pozisyon almak, posta pozisyon yaratmak öyle ilk aksiyon değil en azından. Yani biliyorsun NBA'de hücumlar artık hep ilk aksiyondan oynanıyor. Ancak posta top indirmek ilk aksiyon olamaz. Hani ilk aksiyon olursa ne olur? Joel Embiid'in saçmalamaları olur. Ya Joel Embiid kadar topu posta alıp yüzünü dönüp her yayın içindeki her noktadan pull up kaldıracak kadar büyük yeteneksinizdir. Hoş Embiid onu yapmasa daha iyi olur. Çok pozisyon harcıyor öyle şut atarak. Ancak
hemen bir ekleme yapabilir miyim?
Tabii ki.
NBA sitesine bakıyorum şu anda. Celtics Lig'in en çok pozisyon top oynayan 4. takımı Denver, Sixers ve Heat'ten sonra.
Jimmy Butler. Ona da ligin hakikaten post up oynayan uzunlarından biri demek lazım yani Jimmy Butler.
Aynen. Birazcık da Adebayo tabii. Celtics Lig'in post up'tan en çok sayı üreten takımı pozisyon başına 1.26 sayı üretiyor.
Bak istatistiğe bakmadan duyan yorumunu yaparım.
Nokta atışı
izliyorum çünkü bu sene izlemediğim takım yok. İnanılmaz bir şey. Ligin 10 maçı 12-13 maçı geçmişken tüm takımları izlemiş olmak gerçekten gurur veriyor bana. Onu da söyleyeyim. Ekleyeyim. Ama gerçekten bakmamıştım bu istatistiğe. Yani dinleyenler belki şey diyordur. Ulan bakmış falan diyordur. Gerçekten bakmamıştım. Neyse. Hani bu da tabii ki takımın pace'ini düşürüyor. Bence bu yine sene başı yazdığım Celtics yazısında anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Marcus Smart'ı gönderiyorsun. Neden gönderiyorsun? İşte aslında Boston'ın bu seneki şeyini gidenler gelenler kim gitti, ne gitti, yerine ne geldi, gidenler hangi eksiği bıraktı, gelenler ne artıyı getirdi şeklinde okumak lazım. Çünkü Boston 5 senedir çok iyi bir takım. Boston çok iyi bir takım demek işte 2018'in yorumuydu bence. Hani Boston 5-6 senedir her sene contender başlıyor sezonu. O yazımda belirtmiştim bu ara antiparantezi attıktan sonra. O yazıda belirtmiştim. Porzingis Smart takası özelinde özellikle. Şimdi evet Smart'ın bazı ayıpları vardı. Neydi? Pick and pop'ta cezalandıramıyordu rakibini. Kendi başına herhangi bir hücum silahı olmakta çok zorlanıyordu. İşte iyi bir pasördü ama doğal bir pasör değildi falan filan sayarız Marcus Smart. Ama ne getiriyordu? İşte savunmada ligin her zaman en iyi savunmalarından biri oluyordun. Takımı sahanın içinde her an tutuyordu. Her farktan geri dönmeni sağlayacak o kıvılcımı yaratabilen bir adamdı. Takımın psikolojik lideriydi falan filan. Şimdi Marcus Smart'ın yarattığı sıkıntılardan biri. Smart çok kalın bir adam olduğu için delemiyordu rakibi. Ve şutu da yeteri kadar keskin olmadığı için alan da açamıyordu. Hani alan açıyordu evet kullandığı için çok da kötü bir şutör değildi ama playoff'ta geliyorlardı ondan. Hem savunmada hem post-up'ta hem dunker spot'ta hem post-up'ta hem orta mesafede hem üçlükte Smart'ın adamından Jason Tatum'a blitz geliyordu. Şimdi Kristaps Porzingis'e ne yardım getirebiliyorsun? Porzingis pota çevresinde aldığında bitiriyor. Orta mesafede yüzü dönük oynadığında bitiriyor. Üçlükte zaten hı hı. hem şutu var hem Klazoat'a saldırıyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani Porzingis gerçekten hiç sakatlık yaşamasa şu an Anthony Davis en azından en az Anthony Davis klasında bir oyuncuymuş. Çok net bir şekilde. Bu hücumdaki bu çeşitlilik inanılmaz. Anthony Davis'in prime senesinde vardı işte. O bubble senesinde vardı bu şeyi. Bu kadar hücum çeşitliliği. Şu an bile yok mesela şu an Porzingis. Çok net daha çeşitli bir hücumcu Anthony Davis'ten. Hani bunu getirmiş olması Celtics hem daha keskin pick and pop oynayabiliyor hem post-up oynayabiliyor. Post-up'ı daha başka oyuncularla oynayabiliyor. Şimdi Malcolm Brogdon, Jrue Holiday değişikliğinin de olayı oydu. Hani Malcolm Brogdon bir şeyler yapabiliyordu ama sadece o şeylerin üstüne çok odaklıydı. İşte orta mesafeye girmek, floater bırakmak ama topu yoruyordu. Jrue Holiday bunu daha pull-up ve post-up üzerinden oynuyor. Takımı da böyle bir karakter eklediler ve hücum tarafında Celtics daha rahat sayı atan bir takım açıkçası. Geçen seneye kıyasla bence. Yani
abi ben hani, post-up'la alakalı hı-hı. şöyle bir ekleme yapacağım çok kısa.
Hı-hı.
Ya Celtics'in geçen sene playoff'larda özellikle ya da son iki sezonda playoff'larda en büyük yaşadığı sıkıntısı top kayıplarıydı. Hatırlıyorsun. Evet. Bu post-up'ları post-up'ları başvurmayı çoğaltmak belki de hani şey de olmuş olabilir yani. Top kayıplarını azaltmanın, minimalize etmenin yöntemlerinden biri olarak da bence okuyabiliriz.
Aynı zamanda pace'i azaltmak da aynı şekilde. Pace'i azaltmak da aynı şeydir.
Evet.
Yani bu çok podcast'te çok atıf yaparım. Gıcık bir adamdır ama okumayı severim. Celtics Twitter'ında Ryan Bernardoni Danger Chart hesabından geçen bir mentionlaşmasında şey dedi. Şeyden çok itiraz ediliyor Celtics Twitter'ında. Ya kardeşim iyi hücum ediyoruz da asist sayısı çok düşük takımın. Ryan Bernardoni de şunu dedi. Ya Celtics'in iyi hücum bulmak için fazla asist yapmasına gerek yok. Zaten sahada 8 oyuncuyla kalıyor. Bu 8 oyuncunun 7'si eğer kötü şut gününde değillerse daha kötü bir şutları skora dönüştürebilecek oyuncular. Hani bizim shot making quality demişti orada. Hani şut sokma becerimiz, shot making ligin üzerinde. O yüzden Celtics'in o kadar asist üstünden oynamasına gerek yok demişti. Bunu asist ve top kaybı sayısı korelatif şekilde artan iki şeydir. Yani bunu o yönden de okumak mümkün. Aynı zamanda şeyi de söylemek lazım. Mesela dünkü maç Boston yine bir korkulu rüya olarak maçı sıkıştırdı. Diğer maçlara kıyasla biraz hakemin bok yemesiydi. Onu söylemek lazım dünkü maçın sıkışması. Abi izledin mi maç sonunu?
Maçın ya ilk yarı full izledim. Maçın da son 3-5 dakikasını falan izledim.
Brook Lopez ne yapıyordu öyle ya? Bam, güm, top. Yani şunu bir kere dinleyicilerimize söyleyelim. Elinizde top varsa ve karşınızda rakip varsa topu kullanarak rakibi itmek faul. Ama hani böyle bir şey yokmuş gibi böyle buradan saçma sapan sayılar üretti Brook Lopez. Ki son pota çevresinden uzun zamandır bu kadar etkili bir Brook Lopez izlememiştik. Ama mesela şeyi insanlar şey yapsınlar. Mesela izlesinler. Damian Lillard farkı 3'e indirdi. 2+1 var. Celtics'in sayı bulması lazım. Celtics topu Jason Tatum'a emanet etti. Abi Tatum sallan sallan pull-up üçlük yapmadı. Antetokounmpo'nun, Brook Lopez'in üstüne hatta onu da başka biri tutuyordu. Yani Antetokounmpo da birebir tutmuyordu. Yani iki yardım savunmacısının üstüne gidip faul çizgiye gitti. Faul almayı başardı. Bu Tatum'un en eleştirilen özelliğiydi. Özellikle maç sonlarında potaya gitmeyi tercih etmemesi. Hani bu Boston'ın o playoff'larda yaşadığı sıkıntılara da belki de bir şey olabilir. Çözüm olabilir. Ancak bu tabii playoff'lara gelene kadar işte normal sezon işte dün kaçtı işte 22 Kasım günü oynanan normal sezon maçında böyle böyle oldu. O yüzden ben playoff ilk turunda Boston Miami ile oynarken bu konuda çok fark yaratır demeyeceğim. Ama bu yönde bir şey olduğunu, trend olduğunu söylemek lazım. Evet, sonra daha devam edelim sorularına.
Jrue Holiday'in inişler çıkışlar seni ne kadar endişelendiriyor?
Ben böyle olacağını biliyordum. Hani bu benim kaderim. Bu benim var ya amca topuyu çekiyor üstüne. Ben böyle olacağını tahmin ediyordum. Jrue Holiday öyleydi. Yani açıkça söylemek lazım. Jrue Holiday işte pure playmaker Celtics'in Rondo'dan beri aradığı o oyun kurucu Judge Jrue'u anlatanlar bir kere insanları kandırdı. Onu söyleyelim. Ya öyle bir şey yok. Hatta çok iyi bir YouTube videosu vardı ve şeyde de karşılaştırdığında gelişmiş istatistiklerde işte Smart'la Holiday'in, Smart'ın neyi sevmiyorsanız özelliklerinde, Drew Holiday'de ligde Smart'ın ya 2 altında ya 2 üstünde. Yani. Hücum şeyi olarak da nedir? Drew Holiday Smart'a göre çok daha net bir çok daha doğal bir şutör. O yüzden hani kritik anlarda daha eli titremeden atıyor şutları. Geliyor mu? Ya Celtics'teki herhangi bir oyuncunun formsuzluğu çok kritik. Çünkü 7,5 adam mı oynuyor Celtics şu an? Ve hani Peyton Pritchard'lı dakikalarda yaşamak bile çok zor. Ve şöyle bir sıkıntı var. Onu hadi buradan bağlayayım o zaman o lafı. Şimdi 10 kişi döndüğünde rotasyon. Mesela Jason Tatum baştan sona sahada olduğu her an çok iyi oynadığı maçlar çıkarabilir. Tamam, bu olabilir. İşte Jaylen Brown bunu yapabilir. Ama 7,5 kişi döndüğünde rotasyonu, Jason Tatum çok iyi bir maç oynasa bile o maçın 5-10 dakikasını dinlenmek zorunda sahada. O tempodan kendine o kadar oyunu domine edememek zorunda. Şimdi sen hem böyle saha içinde tüm oyuncuların oyunu sürklase etme işini elden ele paylaşması gereken bir rotasyon oynuyorsun. Bunu da bu arada Joe Mazzulla dakikalarda çok iyi yapıyor. Yani Kristaps Porzingis ile Jaylen Brown sahadaki beraber oynadığı dakikaları müthiş kazanmıyorlar. Ama en azından gidebildiğin bir skor opsiyonu. Derek White ile Jason Tatum'un da uyumu çok iyi. Saha içinde özellikle savunma tarafında çok büyük alan kapatıyorlar ikisi beraber sahada oldukları zaman. Aynı zamanda ikisi de Erotic Celtics takımının, fantasy takımımın parçasılar. Onlara da başarılar diliyorum bundan.
Fanteziye geleceğiz, geleceğiz.
Fanteziye keşke gelmesek hoca, öyle diyeyim.
Sen açtın abi konuyu.
Neyse ya, yani aklıma geldi öyle şey yapayım. Bir de hani hafif de şeyim, hafif de alkollüyüm, onu da söyleyeyim. Şu ana kadar iyi gidiyorum. ama şey, sonuçta hani bunu da iyi yapıyor Joe Mazzulla, ama mesela Drew Holiday'in düşüşü abi, mesela Charlotte deplasmanında ilk yarı Jason Tatum 30 attı, fark 20 olmadı. Tamam mı? Jason Tatum Charlotte deplasmanında 30 atıyorsa ve Charlotte çok iyi gününde değilse, mesela Charlotte'da biri çıkıp 7-3'lük atmıştır, tamam mı, karşıda işte Gordon Hayward çıkıp 6-3'lük atmıştır. Ha dersin ki o da oynadı, o da oynadı. Ama böyle oynuyorken senin rakibi sağdan süpürmen lazım. Hiç öyle şeyler yaşamadı. Mesela işte sene başından beri şimdi Celtics'in oynadığı maçları açayım. Hemen izin verirsen Celtics.
Tabii ki.
Schedule. Tek tek sayacağım şu oldu bu oldu diye. Şimdi.
Başlıyoruz.
Şimdi Bucks maçı 3 sayı bitti. 20 olan fark 3 sayı bitti. Memphis maçında hiçbir an koparamadın. Porzingis son dakikada şey yaptı. Game winner smaç attı. Raptors maç ilk yarı çok iyi oynadın. İkinci yarı 5 dakikada kapandı fark. Ve yine Derek White game winner attı. Philadelphia maçıyla şey Knicks maçları gayet iyi oynanmış maçlardı. Onlara bahane bulamayacağım. Ama mesela işte Timberwolves maçı önde götürdün. Sen daha yetenekli olan takımsın. Yumruk uğurman lazımdı. Ya da kazandığımız ilk Nets maçı uzun süre 10 sayı 8 sayı 10 sayı 8 sayı böyle 30'a falan çıkmadı fark. Yani bu sene Boston'ın Washington ve Pacers maçları hariç Knicks maçı bile son çeyrek koptu. Hani öyle bir blowout galibiyeti yok ki, net rating lideri olan takımın 3-5 tane falan blowout olması lazımdı.
Bu arada hoca, orada sana bir şey soracağım. Net rating'de ikinci sırada hangi takım var?
Oklahoma City'dir.
İşte bu abi. İşte buluş. Özledik. Çok bekledik bunu.
Tepede buluştuk diyorsun.
Valla. Flagerton ailesi NBA'in tepesinde buluştu.
Oklahoma City Thunder burası... konusunu açalım mı peki? Oklahoma City Thunder.
Oğlum burası soğuk lan. Zihne soğuk lan.
Oklahoma City Thunder'da yaşananların dosyasını açalım mı? Onu ister misin peki?
Onu haftaya açacağız. Geleceğiz. O yavşağa da geleceğiz. O pezevenge de geleceğiz.
Aman hocam, bu basketbol dünyasının sevilen isimleri dinliyor bu podcast'ı, aman.
Aman yani sahada zaten hallerinden hiç memnun değildin. Bu olaylarda üzerine tüy dikti yani. Neyse, haftaya konuşuruz OKC'mizi.
Evet. Evet abi. Drew Holiday'i de konuştuk. Evet. Var mı başka yorumun?
Senin evet. rahatsız olduğun az önce hani Charlotte maçı vardı ya işte o maçla alakalı söylediğin böyle bu takımla alakalı rahatsız olduğun konular vardı. Biraz değindin zaten. Onu ek yapmak istediğin bir şey var mı?
Abi ya şu nihayetinde ya şunu görmüş olduk. Joe Mazzulla Cornet'e biraz hani yerine göre güveniyor Cornet'e ama ne O'Shea Brissett'e ne Sivi Mihailo'a ne Lamar Stevens'a bunların hiçbirine güvenmiyor. Hı-hı. Ve bunlardan 0 dakika alacaksa Celtics her kazanması gereken kritik maçta böyle sezon çok gitmez. O yüzden ben Celtics'in bu önümüzdeki ay kalkıyor galiba o şey yazın imzalanan kontratların takaslanma zamanı. Ben hı-hı. Celtics'in çok geçmeden bir hamle yapacağını düşünüyorum. Ya hamle yapması gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda. Yani yapacağından ziyade yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bir süre sonra şimdi Rabbime hamdü senalar olsun. Sakatlık da yaşamadı bu takım daha. Hani şimdi evet. Jaylen Brown 2 hafta kaçırır. 8. adam koyamazsın sahaya. O zaman sıkıntı yaşarsın. İşte yani Jason Tatum'un sakatlığı zaten bu takım için korkunç bir şey. Ama hani Porzingis şurada 2 maç mı kaçırdı? 1 maç mı kaçırdı? Porzingis çok aç kaçırdı. Al Horford sadece 2. geceler dinlendi. Şeyin Derek White'ın çocuğu oldu. 3 maç kaçırdı çocuğu olduğu için. O kadar. Hı hı. Yani daha sakatlıklar gelecek. O olacak, bu olacak. Hani Boston'ın rotasyona bir adam bulması lazım. En azından yani buradan trade deadline'a kadar bir adam. Trade deadline'da da mümkünse 2. adam. Yani Celtics'in rotasyona bir değil 2 oyuncu lazım bence. Ve hani bir kanat oyuncusu bir şey olarak düşünüyorum bunu. Kısa. Hı hı. Hani hı-hı. Bence hani Al Horford'la Porzingis iyi hallediyorlar orayı. Tabii şey olsa çok iyi olur. Clippers'ın 3. uzunu kimse deadline'da gel bize göndersinler işte. Mason Plumlee mi olacak? Daniel Tice mi olacak? Hangisi ise bize hı-hı. göndersinler. Ben alır oynatırım yani hiç. Ama Celtics'in hamle yapması gerekiyor bence. Çünkü hani dakika kazanamıyoruz. Hani keşke Delano Benton 15 dakika oynayabilse ama hani Philadelphia maçında mecburiyetten oynadı. Benton'lar, Mihailuk'lar. Çok 10-12 dakikalar için iyi iş yaptılar ama o kadar yani. Hani
başka maçının hani son çeyreğinin başı da mesela öyleydi aslında. Hani enteresan bir 5 sahadaydı.
O biraz şeydi. İlk 5'e
şeydi. Yani işte.
İlk 5'e mesajdı o. Hani oynamayacaksınız oynatacağım bunları hani de. Ki onlar da iyi oynadılar ama işte bilmiyorum abi. Sonuçta dakika yok dakika. Hani keşke şey hani asıl sıkıntı koçun güvenmiyor olması oyunculara. Hani hı hı. koçun güvenceyi oyuncu olsun oynatmasın. Ona okeyim. Hani deriz ki mesela şu şeyde oluyordu. Mesela Tremont Waters'ta oluyordu o. Bundan 3 sene 4 sene önce. Brad Stevens Tremont Waters'a güveniyordu ama Tremont Waters o kadar yetkin bir oyuncu değildi oynamıyordu. Ama biri sakatlandığı zaman Tremont Waters ilk 5 başlıyordu. Hani öyle güvendiğimiz bir adam olsa bench'te dersin ki tamam hani bu olmazsa bu oynayacak ama şu an hiç yok abi. O yüzden ben hamle yapılması, hızlıca hamle yapılması gerektiği düşünüyorum ama Celtics böyle kazanmaya devam ederse şu an işte kaç 66 galibiyet pace'inde olması lazım takımın. Celtics böyle kazanmaya devam ederse o hamle zamanı da tabii gitgide idare edebildiği sürece uzaklaşacak. Ve tabii ki şu an bir hamle yapmayı da belki de Christmas pişmiş aşa su katmak olarak görebilir.
Joe Mazzulla sezon başı şey podcast'ine katılmıştı. DJ Redick'in podcast'ine katılmıştı. Evet. Abi o da şey demişti hani ben filozofi işte felsefeyi ya işte uygulatmam gereken şeyi biliyorum. Ama bunu nasıl yapacağım konusunda bilgim yoktu. Ya da onu verme konusunda takımı eksik kaldı demiş. Yani bunun özellikle mola almama konusundan üzerinden gitmişti işte. Yani molayı ben almıyorum takım iyi gelecek biliyorsun hep. Hı. Geçen sezon Celtics'in ve oyuncuların özellikle söylediği buydu. Mazzulla de onu hani bu mantık doğruydu, bu mantalite doğruydu ama nasıl yapacağım konusunda eksik kaldığımı gördüm demişti. Sen o geçen sezon eksik kaldığı yönlerde Mazzulla'nın ne kadar geliştiğini düşünüyorsun yani? Bir şey görüyor musun?
Küçük fikirleri iyi. Yani küçük fikirleri iyi. Bu arada Celtics'in bu sisteme de bakmadım ama timeout dönüşü en yüksek sayı çıkaran takımlardan biri olması lazım kesinlikle. Çünkü yani sürekli üçlük buluyoruz. Boşluk buluyoruz. timeout dönüşleri. Bu iyi bir şeydir. Kesinlikle. Ama hani şeyde çok iyi olduğunu söyleyeyim. Clutch time'da mola dönüşlerinde çizdiği setlerin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani Charlotte maçı çizdiği son top sahaya sıçtı yani. Şey clipboard'a sıçmış mı? Ne bok mu çizmiş? Neden sıçmışlar sahaya gibi oldu. Twitter efsaneleri diyelim. Öte taraftan oyuncu yönetimi konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu Smart'ın takımdan ayrılması konusu işine yaramış olabilir. Öte yandan iyi fikirleri var. Yani mesela Jaylen Brown'ın Porzingis'le dakikalarını beraber tutmak hem Jaylen Brown'una yarıyor hem Porzingis'e yarıyor. Ve zaten ikisi arasında da müthiş bir arkadaşlık var. Aynı apartmanda yaşıyorlarmış. Havaalanından beraber eve geçiyorlarmış falan. Hani o uyum yakalamış olması bir koçluk başarısı. Ama hani düşünüyorum yani şu takımdan daha farklı ne oynatılabilir? Hani yani mükemmel bir iş de yapmıyor. Hani Brad Stevens bu takımı bir de hani Brad Stevens biliyorsun maç çok iyi hazırlardı takımı. Mesela Brad Stevens korkunç bir seri yakalayabilirdi elinde bu kadar kaliteli kompakt bir takım olsa. Ama hani Celtics'in koçluk şeyi Brad Stevens olacaksa onun üstünden atlamak da kolay değil. Hani ben Maz'ın bu sene iyi olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir koçluk başarısı gösteriyor. Celtics Türkiye hesapları yani çoluk çocuk o kadar da hani bir şey oldu mu Maz'a sallıyorlar. Hani Maz'la gayet iyi yönetiyor bu takım yani. Şeyde takım çok kötü değildi. İmi Udoka'nın elindeki takım şu an kaç 5-7'ydik falan muhtemelen. Yani İmi Udoka'nın başladığı sezon takım. Hani o yüzden ben şey Mazlo'dan memnunum. Gelişmeler de var. İyi fikirler var sahada ama rotasyon dar. Hani şey kullanımını beğeniyorum. O şey bir seti kullanımını beğeniyorum. O şey bir setten ondan başka hiçbir şey olmaz. Kullandığı şekilden başka hiçbir şey olmaz. Öyle abi. Çok yeteneksiz bir oyuncu yani. Sadece çok atlet, çok yeteneksiz bir oyuncu o şey bir set. Sadece enerji oyuncusu olarak corner crush yapar. Evet, Luke Cornet'e ihtiyaç duyduğunda çok iyi kullanıyor Luke Cornet'i. Hücumda aktif hale getiriyor sağda tutabilmek için ve Korne o boya rağmen çok iyi devriliyor ve o yüzden çok iyi bir tehdit hücumda. Ama işte mesela Peyton Pritchard konusunda okey miyiz ama topu yere vurabilen oyuncu istiyor. Mihailuk oynadığı dakikalarda da çok bana ya Mihailuk oynamalı hissi vermedi. Lamar Stevens'ı çok harcıyor rotasyonda bence. Lamar Stevens'ı biraz kullanabilir ama Al Horford çok iyi başladı aslında. Lamar Stevens Al Horford'un çok iyi başladı dediğim hani çok iyi götürüyor. Ve Al Horford'un dakikalarını kesmek de zor. Hani belki Al Horford'un rolünden biraz Lamar Stevens'a bir şey çıkarabilir. Keita yeni döndü. Sakatlıktan Charlotte maçında dakika aldı. O kadar. Hani Mazula'yı belki bu rotasyona 9. oyuncuyu bir yerden icat ederse onunla yargılayabiliriz. Ama bu takımdan oynatması gerektiği şeyi oynatıyor bence.
Geçelim mi Orlando'ya?
Geçelim.
Orlando Magic aslında son 2 sezonun 2. yarılarında takımları sağlıklıyken bazı ışıklar veriyordu. Özellikle evet. Bu çift uzunlu Mo Bamba'yla evet. Wendell'in oynadığı sezonun 2. yarısı hatırlıyorsun. All-Star arasından sonra ligin en iyi 7. savunmasıydı. Geçen sezon All-Star arasından sonra yine bir takımdaki oyuncuların çoğu sağlıklıyken Orlando'nun yine çok rekabetçi kalabildiğini görmüştük maçların sonlarında ve belki de sezon sonu normalinden beklentilerinin üzerinde bir galibiyet sayısı da bulmuşlardı sezonun ikinci yarısında. Ama buradaki soru aslında şuydu. Bu rekabetçilik ne kadar gerçek bir rekabetçilikti? Orlando herhalde o ortaya koydukları rekabetçiliğin gerçek olduğunu en azından ilk 15 maç itibariyle çok net bir şekilde ispatlamış gözüküyor.
Evet kesinlikle yani. Bunu ilk önce çok iyi, bu takımı çok iyi koç edildiğinin ve bu takıma çok iyi yazın çok iyi ekleme, çok iyi yani joint list'i kastediyorum. Çok iyi ekleme yapıldığını şey yapmak lazım. O yüzden hani burada ilk tebriği ben oyunculardan önce zaten Franz Wagner'le Paolo Banchero'yu konuşuruz. Jamal Mosley'e vermek istiyorum. Yani bu takım mı şu savunmayı yaptırıyor olması hani biraz Orlando şu an ligin savunma lideri olması lazım.
Düştü. Son geceden sonra düştü.
Dün de Denver'la oynadılar yani bu arada hani Denver'la oynayınca düşüyorsun otomatik olarak.
Yendi bir de yani.
Bir de yendi yani.
Maç kafa kafaya gitti. Jokic Yok içi devirdiler yani şey yakın geçen maç. Beraber evet, giden evet. Maçta.
Müthiş müthiş. Yani maçın şeyini izledim ben.
Hani son kere izledim.
Bizim maçta tam çöküşüyordu izleyemedim. Ama maçı izledim. Hani şey yaptım. Hı-hı. Maçı analiz ettim. Hı-hı. Hani şunu söylemek lazım. Orlando'nun yaptığı savunma kolay bir savunma değil. Orlando'nun açın herhangi bir maçın özetini izleyin ve Orlando hücum yerken ilk pastan sonra videoyu durdurun. Muhtemelen boyalı alanda 4 tane Orlando'nun oyuncunun ayağı olacak. Hani. Şimdi NBA'de bazı takımlar açılmak isterler. Genişlemek isterler. Öyle savunmak isterler. Hani rakiple temas halinde olmak isterler. Bazı takımlar da kovalamak isterler pası. Orlando kovalamayı tercih ediyor. Yani driplingleri engelliyor. Şeyde şutu engellersin. Temasla oynadığında şutu engellersin. Şeye kaçtığında driplingi engellersin. Driplingleri engelliyor. Gerçekten bu konuda çok başarılılar. Onu söylemek lazım. Hani şu an mesela Wendell Carter sadece 5 maç oynadı bu sene. Ve Wendell Carter oynamadığı zaman bu takımın pivotları Goga Bitadze ile Moritz Wagner. Goga Bitadze ile Moritz Wagner FIBA seviyesinde bile tek 5 numara olarak oynayamıyorlar savunma zaaflarından ötürü. Hani bir takımda şey oynuyor, yanında Mamukelashvili oynuyor, diğer takımda yanında Tice oynuyor, Timan oynuyor, Johannes Timan oynuyor. Bunların pick and roll'daki zaaflarını kapatabilmek için. Ama bu iki uzunla oynarken tabii ki Jonathan Isaac'le Franz Wagner çok yardımcı oluyorlar. Ancak bu uzunları... Abi Jalen Saxon oynadığı top şaka mı? Jalen Saxon oynadığı top şaka mı?
Bir bana anlatsın. O kadar çabuk vazgeç. Benim bu çocukla ümidim var dedim hoca. Bu sağ olsun. Yani yüzümüzü kara çıkarmadı hoca. Gonzaga döneminden beri. Mükemmel top oynuyor. İnanılmaz savunma yapıyor.
Sen bu sporun doğayan insanısın ya. Sana ne diyelim yani.
Yani harbiden hani... ya izlemekten çok keyif alıyorum. Ve ya bir guard bu kadar mı şey bozar abi ya? Hani ne diyelim? Aksiyon bozar, top rakip hücumu bozar. Ve yani senin bahsettiğin o savunma yapmak için de abi ya kolay kolay da geçilmiyor. Yani geçilmediğin zaman bu senin yardım şeyini de çok kolaylaştırıyor. İşte pas kanalına baskı yapmanı da çok kolaylaştırıyor. Yani Jalen Saks bir de şey abi, onun oyuna bakışı, oyuna olan iştahı çok bulaşıcı da bir şey. Evet. Ve İyi bir savunma takım olmak istiyorsanız böyle oyunculara ihtiyacın %100 var abi. Yani mesela başka bir yapı olsa, başka bir yapıda mesela örnek veriyorum. Kötü bir yapı. Washington Wizards'da olsa mesela Paolo Banchero. Banchero'nun savunmada yapacağı o kadar çok hata var ki. Yani yerinde olmayacak, işte geç kalacak, kendi adamını hiç takip etmeyecek falan. Ama Banchero'nun ne kadar mücadele ettiğini görüyorsun. Yani bu da takımdaki o aslında işte Jalen Saxon'ların hani ne bileyim işte Mo Wagner'lerin, belki Cole Anthony'nin,
Jamal Mosley'nin
aslında o şeyinin bulaşıcılığından kaynaklanıyor.
Yani sezon başı podcastlerimizi dinleyenler bilirler. Ben bu Rebuild League takımlarını konuşurken hep şunu anlatmaya çalıştım. Tamam, bir draftın ilk 3 sırasından oyuncu seçiyorsan muhtemelen yetenekli oyuncu seçiyorsun. Ama sen oyuncuyu ne kadar geliştirebiliyorsun? Şimdi Eğri doğruya doğru. Paolo Banchero birinci sıra seçimi, ama Paolo Banchero son 10 senenin en zaaflı birinci sıra seçimlerinden biriydi. Paolo Banchero'nun Duke sezonu öyle temiz bir sezon değildi. Paolo Banchero'nun en azından close-out olması çok sıkıntılıydı. Ama şimdi tüm savunmayı close-out üstüne kuran bir takımın yıldızı Paolo Banchero. Burada Jamal Mosley'nin müthiş dokunuşunu atlayarak olmaz. Şimdi madem Jalen Saxon açtık lafı, İki şeyden bahsedeceğim. Biri hangi podcast olması lazım? You Know Ball olabilir. Aha. You Know Ball değil ama şey olabilir bu. Kevin O'Connor'la Chris Vernon'ın yaptığı. Oradan Mismatch. Bir klip düştü önüme. Mismatch. Oradan bir klip düştü önüme. Şeyden bahsediyor. İkinci çeyrek yaşanan bir pozisyondan bahsediyor Chris Vernon. Yanlış hatırlamıyorsam işte Jalen Saxon yere yatıyor, alıyor, işte oradan top kaybı yaratıyor ve hani yumruk sallayarak sanki NBA finallerinde top kazanmış gibi seviniyor. Şimdi biz bu etkiyi nerede görmüştük abi en son? Jose Alvarado'da. O Jose Alvarado'nun 2 aylık, 3 aylık basketbolu Pelicans'ı Zion'sızlığa rağmen playoff'ta iki maç kazandırmıştı. Orlando'ya bu sezon başı playoff'ta iki maç kazanacağınız desen sezona başlamazdı Orlando. Hani böyle oyuncular belki çok önemli yerlere gitmezler ama takımın çevresini kısa ölçüde çok büyük değiştiler. Öte yandan şimdi şuraya bağlayacağım. Dejounte Murray podcast'inde anlatıyor. İkinci sene hazırlık kampına gittiklerinde ilk gün Kavai çekmiş kenara Dejounte Murray'i. Demiş ki bu sene demiş ne yap et demiş hiç düşünme skorumu korum. Bu sene demiş All NBA savunma takımına gir demiş. Demiş hani nasıl yapacağım sen bak düşünme demiş. All NBA savunma takımına gir. Savunmayı yaptıkça zaten süre alacaksın. Süreyi bulacaksın. Savunma seni sürede sahada tutacak. Ondan sonra sen sahada yapmak istediklerini yaparsın. Şimdi Jalen Suggs sahada kaldıkça rolü de artıyor. Takımın içindeki ağırlığı da artıyor. Hani topu eline aldığı top sayısı da artıyor. Ve Jalen Suggs sahada kaldıkça o takımın tonunun koyuluğu da artıyor. Daha sert, daha net bir takım oluyor. Zaten bu takımın 3'ü 4'ü belli, bu takıma karakterini veren oyuncular belli. Bu takım kanat yaratıcılığı üzerinden oynayacak. Ancak bu takımın ön alanına hani nasıl Jaylen Brown, Jason Tatum ön alanına Derrick White nasıl etki yaptı takıma? 2 senedir, 2,5 senedir. Ya da işte nasıl mesela Clippers'tan neden olmuyor? Kawhi var, Paul George var. Ön alanda Reggie Jackson var, Lou Williams var. Ölmüş Rajon Rondo var. İşte sen söyle John Wall var, Bones Island var falan filan. Ama hiç Derrick White yok. Her şey var, Derrick White yok. Bir tane Marcus Smart yok. Jrue Holiday yok. Hani sen bu kanat oyuncusunu o tamamlayan, o takıma tonunu, koyuluğunu katan oyuncu olursan zaten orada bir kümülatif şey başlıyor. Etkileşim başlıyor. Bir takım inşası başlıyor onun üzerinde. Öte yandan savunmada çok efor harcayan, çok emek harcayan ve gençliğini kullanan ve geniş rotasyonunda kullanan bir takım olduğunun hemen altını çizelim Orlando'nun. Orayı karıştırdık biraz. Uzun kanat oyuncuları olarak Wagner uzun bir oyuncu, Banker uzun bir oyuncu. Öte yandan Jonathan Isaac 10-15 dakika oynuyor ama oynadığı dakikalarda büyük etki yapıyor savunmada. En azından şematik olarak. Onun altını çizelim. Bir de abi şunu söylemek lazım. Podcast'in başında ismini zikrettim. Abi müthiş katkı yapıyor bu takıma. Joe Ingles. Yani Joe Ingles'in şu an maç başına Joe Ingles 18 dakika oynuyor. 3 asist yapıyor. İşte bir tane üçlüğünü sokuyor ama o oyunun hücumda 2 pas, bir tane perde çağır, topu kenara at. İşte mesela hani şimdi istediğimiz kadar övelim. Şu an ikinci yaratıcı olarak bile ne Cole Anthony'ye güvenirsin, ne Jalen Suggs'a güvenirsin, ne Anthony Blake'e güvenirsin, ne işte Jet Howard'a güvenirsin. Hiçbirine güvenmezsin bunların. Markel Fultz yine zaten meydanda yok. Şimdi senin orada alıveri yapacak ikinci bir adama ihtiyacın vardı Banker ve Wagner'den biri oturduğunda. Sonuçta bu adamların da dakikalarını ayıracaksın. Orada Joe Ingles müthiş katkı yapıyor ve savunmada da hani hiçbir zaman dünyanın en hızlı oyuncusu olmadı ama pozisyon bilgisi o gap savunması yapan takımlarda en önemli şeylerden biri o zaten. Nerede duracağını bilmek. Hem ona da büyük şey sağladı, uyum sağladı. Hani Joe Ingles gibi bir değeri de ekleyebilmiş olmaları çok büyük başarı açıkçası. Onun altını çizmek lazım. Öte yandan hakikaten bir daha altını çizeceğim. Hani Mo Wagner'la Goga Bitadze'den şu an ikisini toplasam bir NBA oyuncusu etmez. Ancak ikisinin döndüğü NBA rotasyonunda bu kadar katkı alması da Jamal Mosley'nin hiçbir koşuk başarısı. Hani bu takıma ancak imrenilir. Onu söylemek lazım. Hani bu takım daha çok büyük umutlarla seçtiği Chuma Okeke'den fayda alamıyor. Bu senenin iki birinci tur seçimi Jet Howard, Anthony Black daha işin içine girebilmiş değil. Anthony Black çok iyi dakikalar veriyor bu arada takıma ama o daha o tonun içine giremedi. Öyle demek lazım Anthony Black ki Anthony Black de yüksek fiziği ve pasörlüğüyle bu takımın geri kalanında uyum sağlayan bir oyuncu ki şeyde de konuştuk. Sezon önü podcastinde de konuştuk. Ama bu takımın girmesi gereken bir yol vardı. İşte sene başı Orlando Magic'i konuşurken Patrick Beverley'nin podcast'te söylediğini diyordu. ESPN'in ilk 100 listesinde hem Wagner'in hem Banchero'nun ilk 60'da olmasını işleterek şey diyordu. Orlando Magic'te ilk 60'da iki tane oyuncu varsa playoff yapmaları lazım hani. Neden playoff yapmıyorlar gibi bir laf ediyordu. Orlando Magic'te en iyi 62 oyuncu olduğu, iki oyuncusu olduğunu playoff takımı olarak kanıtlayabilir ancak. Ve şu an bu yolda olmaları yani Wagner ve Banchero gibi izlemesi keyifli iki oyuncu. Beraber de keyifli bir ikili olan iki oyuncu. Bu adamların rekabetçi olması lazım ve mesela yarınki maçın parçası olmaları bence müthiş bir hikaye. Yani Jaylen Brown, Jason Tatum, Wagner, Banchero ile eşleşecekler tüm maç ve özel bir de in-season maçı olduğu için yarın gruptan çıkma maçı o. Ve Orlando herkesi yenerek geldi. İç sahada oynayacaklar. İç sahada çok iyi bir atmosferleri var bu sene ve lig lideri geliyor. Doğu lideri geliyor Orlando'ya. Hani Orlando'nun böyle hikayelerin parçası olması işte mesela Washington'ın neredeyse işte John Wall'u seneden beri başaramadığı bir şey. İşte Houston'ın uzun süredir başaramadığı bir şey. İşte Indiana'nın Paul George'lu dönemden beri başaramadığı bir şey. Böyle anların hikayesi olmak zaten. NBA'de sizi eğlenceli bir hikaye yapan nokta. O yüzden Orlando'nun bu sezonunu imrenmekten başka, Orlando'nun bu sezonuna öykünmekten başka, övmekten başka da yapacak bir şey yok.
Abi katılıyorum. Ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Sadece hücumda şey var. Yani bu takım çok övdük savunmasını. Yani sen bayağı güzel de anlattın. Ama hücumda da yani yapamadıkları çok belli olacak gibi. Yani bu takım şimdi izlerken ben daha henüz birçok takım hani Orlando'nun o kadar zaaflarını saldırdığını düşünmüyorum. Özellikle Orlando'nun hücumunda. Eğer yani onların aslında sezonun kalan boyutunda da şey izlemek güzel olacak. Yani illa ki mesela Franz Wagner Europa karşı ne yapacağını iyi biliyor. Ama bir ikili sıkıştırma geldiğinde mesela o topu çıkarma konusunda, o pası verme konusunda henüz gelişim gösteremedi. O da top kaybetmeye teşne bir oyuncu. Ya da o pası vermekten çekinebiliyor. İşte Paolo Banchero'ya farklı yerlerden yardım getirdiğinde onları okuma konusunda henüz tabii ki sıkıntılarını giderebilmiş değil tam olarak. İşte kısaların şut problemleri falan derken hani Orlando'nun işlenebilir hücum zaafları var. Rakipler bunları daha fazla işlemeye başlayacaktır. Bu genç takımında onlara karşı sezon içerisinde vereceği sınavları izlemek de ayrıca keyifli olacak. Yani o eşiği sezon içerisinde aşabilecekler mi? Gelişimleri nasıl olacak? Onları izlemek de keyifli olacak benim adıma.
Geçiyorum. Evet abi yani Orlando Magic ben her podcast'te konuştuğum zaten o hafta izlemeyi çok keyif aldığım takımları konuşuyoruz. İkimizin de öyle. Hani o bu Orlando'ya şeyden başka yapılacak bir şey yok. Bugün işte yarın iş yok. Bakalım mesela cumartesi Boston'ın maçı yok. İşte Orlando oynuyor mu? Ondan evet. Başka yapılacak bir şey yok. Açık söylemek gerekirse.
Güzel bir lig pers takımı oldular bu sezon için.
Evet abi. Lige böyle genç yetenekli kanat oyuncularının olduğu takımlar şart. Hani Orlando dünyanın en eğlenceli franchise değil ancak lazım böyle takımlar NBA'ye diyelim.
Katılıyorum.
İstersen bu arada Hidayet Türkoğlu mu Franz Wagner mi? Hadi bakalım.
Yani şimdi Hidayet Türkoğlu da sonuçta final yapan takımın önemli 2-3 oyuncusundan biriydi.
Bence en önemli ikinci oyuncusuydu ya. Dwight'tan sonra kesinlikle iyiydi bence.
Jamie Nelson All-Star oldu abi bu sene ya.
İşte Hidayet'in olması lazım. Sırf yani. Türk'üm diye ha.
Yine siz yine şaka. Hep siz mi yapacaksınız?
Ya politik kısmı ayrı bir kenara ben Hidayet'i çok severim. Ya. Yani şeydeyken de hem milli takım şeyinde hem sonradan izlediğimde Hidayet Türkoğlu'nu YouTube'dan falan. Çağının çok ötesinde bir basketbolcuymuş. Yani Hidayet 5 sene daha genç olsa Joe Ingles gibi bacakları bırakana kadar oynarmış ki o dönemin NBA'inde yine bacakları bırakana kadar o şeyde playoff takımında falan yani rotasyonun son oyuncusuydu.
Tabii Dark Rivers Hoca şey yapıyordu bir ara Clippers'a falan eski rakiplerinden oyuncu olmayı seviyordu.
Evet evet. Her playoff ağzına sıçanlardan.
Yani. Evet. Hatta şeydi abi ya Hidayet Türkoğlu'yla alakalı şöyle bir ufak bir anım var. Yani kendisi alakalı değil de. İşte erken bir Orlando maçı vardı. Normal sezon maçı. Yokun geçen işte bu hani şeyler var ya abi flash yapıyor ya oyuncular. Hı-hı. Atıyorum kritik bir basketten sonra falan. Amcam da şey demişti. Oğlum bunlar hep kendi aralarında splash yapıyor. Yani işte yani splash demiyordu da işte. Oğlum bunlar hep kendi aralarında seviniyor. Biraz da Hidayet'le sevinsinler falan diyordu.
Aynen abi.
Hidayet'in böyle bir kritik basketim ne olmuş işte maç sonunda. İşte yani kim de hatırlamıyor maç. Dwight Howard falan herhalde işte. Gelip Hidayet Türk oluyor. O splash sevinci yapınca bir amcam da mutlu olmuş yani böyle. Öyle sırf ufak bir ana abi olarak sıkışan. Sırf Türk diye.
Bu arada Hidayetli Clippers takımında Danny Granger ve şey de varmış. Antoine Jameson.
Evet. Yani evet.
Öyle Ozanlar Derneği'ni kurmuş yine bence hoca, Dak hoca.
Geçiyorum Charlotte Hornets'e.
Geçelim abi. Geçelim abi.
Abi Hornets şu anda 5-9. Yani çok ikna edici böyle acayip bir şey yok, derecesi yok. Hatta son iki maç kazanarak 5-9'a geldiler 3-9'dan. Ama ben son dönemde Hornets'in maçını izlerken şey hissiyatına kapılıyorum. Yani bu takım daha iyi olacak hissiyatına kapılıyorum. Ve hani en azından koçun biraz onları takımla sağlıklıyken tabii biraz şey yapmaya, doğru yöne doğru itmeye çalıştığını düşünüyorum. Tavanları tabii ki sınırlı. Ama en azından bir yapı görmeye başlıyoruz gibi sanki Charlotte Hornets'e. Ne diyorsun?
Katılıyorum. Ben bu yüzden listeye ekletmek istedim Charlotte Hornets'i. İki şeye değinmek lazım. Bir, şu an alt katta kavga çıktı. Özür dilerim. Ona takıldım. Dur bakalım. Eyvah eyvah. Bu kavga sürecek. Neyse. Ben konuşmaya devam edeyim. Konuştukça kendi sesimi duyarım.
Arkadaşlar.
altını çizmek lazım. Bir, iyi koç, kötü olmayan koç her zaman fark yaratıyor abi. Yani
evet.
Sene başı podcast'te konuşmuştuk. Steve Clifford bu takım için çok iyi bir koç. Yani bu takımın üzerinde bir koç. Ve açıkçası bu takımın da yapabileceği artık son böyle şeyi sıkıyor takımdan. Hani saha içinde yaptıkları, hani oynama şekli, şimdi baktığın zaman iyi oynuyorlar. Yani 5 maç kazandılar. Bir maç Miami ile yakın geçmiş olması lazım. İşte yanlış hatırlamıyorsam Indiana maçı gibi bir maç yakın geçmişti yine. Hani bu takım bu kadro kalitesinden çok daha yükseğini oynuyor. Onu söylemek lazım. Bryce McGowan falan sahada süre alıyor bu takımda. Ish Smith falan.
Hı hı.
Bir bunun altını çizmek lazım. Steve Clifford'a hakkını vermek lazım. Öte yanda LaMelo Ball basketbol oynamaya niyeti varmış gibi oynuyor. Uzun süreler oynuyor. Ve hani şu an ligin asist sıralamasında çok yukarıda olması lazım. Hani 8.6 asist yapmış şu an kontrol ettiğim kadarıyla ve buna rağmen top kaybı da 4. Hani 5'lere 5.5'lara yükselmemiş Cade Cunningham gibi. Hani bununla beraber skor konusunda da top kullanıyor, agresif. Hani yeteri kadar potaya gitmiyor hala. Çünkü biliyorsun turnike atmayı sevmiyor LaMelo Ball. Elinde olsa 3'lükten floater atacak herif. Ama floater oyununun olması her zaman LaMelo Ball için büyük bir avantaj oldu. LaMelo Ball bu seviyede kalırsa en azından Charlotte'ın üstüne inşa edebileceği bir yapı kurabilir. Öte yandan iyi koçun farkı. Mark Williams, Brandon Miller, Nick Richards. Bu oyuncular son 2-3 senedir takımın draft seçimleri ne dünyanın en sorgulanamaz seçimleri ne de dünyanın en yetenekli oyuncuları. Özellikle Brandon Miller. Ama onları o kadar doğru noktalara koyuyor ki mesela abi Brandon Miller'ın bu sene oynadığı topu ve ligde bıraktığı etkiyi düşün. Şu an herkes Brandon Miller'ı çok beğeniyor. Savunmasıyla olsun, hücumda varlık göstermesiyle olsun. Şimdi Jabari Smith Brandon Miller'dan çok daha yetenekli oyuncu. Hem daha yetenekli oyuncu, hem daha fizikli oyuncu. Daha uzun bir oyuncu. Hem hücumda daha özel işler yapabilen bir oyuncu. Ama geçen sene Washington'da ne hallere düşmüştü Jabari Smith. Şimdi bu aradaki fark tamamen koça yazar. Öte yandan takımdaki rol oyuncularını da çok doğru noktalara koyuyor. Mark Williams bence bu ligin kıymetli pick and roll uzunlarından biri. Allah sakatlık kaza bela vermesin. Bu ligden 15 sene ekmek yer. Nick Richards ya dünyada Kentucky'de izliyorduk bu çocuğu. Kentucky mi Kansas mı? Kentucky olması lazım. Kalas bu hani şey gibi. Kansas'ın uzunu gibi Beşiktaş'a gelir. Beşiktaş'ta oynamıştı geçen sene. Kimdi o? McCormack. David McCormack. Hani
abi geçen seneki bizim kadro hiç o kadar uzak bana.
David McCormack geçen sene ligde oynadı. Beşiktaş'ta da bu oynadı emin değilim. Ama diyorduk hani bu Nick Richards, David McCormack, hani Emil Jefferson gibi adamlar bunlar. Hani bunlar Avrupa'ya gelirler artık. Ama Nick Richards'dan bir gerçek NBA oyuncusu yaptı. Şimdi yarın Celtics alsa oh derim yani. Aldık uzunu. Hani şimdi bunlardan yaratmak müthiş bir koçluk işi açıkçası. Yani çok özel bir iş yapıyor Steve Clifford. Bu takımın nereye gideceğini, ileride nereye gideceğini tabii ki LaMelo Ball belirleyecek birinci ölçüde. Hani Brandon Miller'ın LaMelo Ball'a ikinci yıldız olma konusunda şey olması lazım. Hani bu arada adını anmak istemiyorum ama Miles Bridges iyi döndü. Hani agresif, her zaman olduğu gibi agresif. Takıma savunmada çok fazla bir şey katmıyor. Çünkü her zaman kötü bir savunmacı oldu. Ancak topu yere bulabilen oyuncu olarak LaMelo Ball'un elinden büyük alması. Çünkü uzun süredir Terozier da sakat. Sadece 3-4 maç oynadı. LaMelo Ball'dan o yükü alabilmiş olması ki Gordon Hayward da mesela geçen sene olduğundan daha kötü halde bu sene. Hani Gordon Hayward'ın potaya gitme melekeleri iyice gitmiş artık. Gordon Hayward daha yetenekli bir Joe Ingles'e, daha hareketli bir Joe Ingles'e dönmüş artık. Hani onun Miles Bridges'in dönüşü de çok artı etki yaptı takıma. Hücum özellikle hücum rahatlığı konusunda. Hani bu takım ne kadar bu kadar gidebilir, bu kadar yüksek irtifada gidebilir hiç emin değilim. Ama Steve Clifford'ın şu takımdan sezonun bu kadar erken kısmında, hani takımdan bu oyunu All-Star sonrasında alsa derdik ki bak işte Tribulans'taydı takım, All-Star sonrasında önümüzdeki sezonu umut veren bir şey çıkardı. Hani takımın sezon başında bu noktada oynatabilmesi Steve Clifford'ın bence çok büyük başarı. Hani ben bu takım sezonun en kötü 3 takımından biri olmasın Steve Clifford'a yılın koçu ödülü verilmeli demiştim sezon önü podcastinde. Hani şu an bence yılın koçu ödülünde ilk 5'te bence Steve Clifford yaptığıyla ve hani bu kadar iyi gidiyorlarken ki Boston'da evde 18'den döndüler yine şey değil. Ki Nick Richards yoktu, Rozier yoktu, Cody Martin yoktu, biri daha yoktu. Hani çok da şey değillerdi, çok da tam kadro değillerdi. Hani o yüzden konuşabiliyorken konuşalım istedim. Biraz değinmek istedim. LaMelo Ball'un çıkışı da not alınması, arada dönüp bakılması gereken bir unsur. Çünkü basketbolcu olan LaMelo Ball bu ligde faktör olabilir. Trae Young'dan daha büyük bir faktör olabilir.
Valla şey konusunda abi.
Ben önümüzdeki hafta Atlanta'yı konuşacağım bu arada. Atlanta'yı öyle bir şişe takacağım ki ayrıca geliriz ona.
Hadi bakalım. Haftaya takımdan
belli olmuyor şimdiden. Buradan bir hafta mütlet. Ya savunma yaparsınız ya da önümüzdeki hafta dinlersin beni Trae Young Hoca.
Abi Hornets konusunda katılıyorum. Ya bir de şey, nasıl diyeyim, LaMelo muhtemelen şeyi uzunca bir süre çok geliştirmeyecek. Hani hala çok kötü şut atıyor. Hala çok böyle doğru pas yerine güzel pas tercih ediyor. Ve bu onun çok fazla pozisyonu çarçur etmesini yol açıyor. Sizin maçta da vardı bu. Hani iyi, çok iyi maç oynadı mesela. Acayip verimliydi aslında kendi standartlarında. Ama hani yine maç izlerken ya 4-5 pozisyona ya ne yapıyorsun sen dedirttiğini hatırlıyorum. Bunları törpüleyip törpüleyemeyeceği hakikaten hani hem Charlotte'ın hem de kendisinin standartını çok belirleyecek. Çok bu şekilde olursa yani senin bir lafın vardı işte. Hani senin yıldızın nasılsa senin takımında öyle oluyor aslında diye. Hani LaMelo bu şekilde olmaya devam ettiği sürece hani Hornets'in en iyi versiyonu da yine çok inişi çıkışı olacak. O yüzden hani onun biraz daha böyle seçebilmeyi öğrenmesi bence hani onun kariyeri açısından, kariyerin devamı açısından ve Charlotte Hornets'in tabii ki geleceği açısından oldukça kıymetli olacak ve hani keyifli bir takım ya. Hani Hornets gece maç var, saat işte erken saat maçı. Aa Hornets'in maçı var, açar izlerim yani. Keyif veriyorlar çünkü eğlenceli bir takım. Ben de şu an derecelerin gösterilen daha iyi oynadıklarını düşünüyorum. Senin de bahsettiğin evet. Gibi koçun dokunuşuyla birlikte.
Mesela Atlanta kaç mesela?
7-7.
Mesela Atlanta 7-7, bu 5-9. Ben Atlanta'dansa şeyi tercih ederim. Charlotte'ı tercih ederim şu dakika. Tabii ki fark var. İşte şeyin yarattığı, Dejounte Murray'nin yarattığı bir fark var ama hani evet. En azından savunmada bazı niyetleri olan bir takım, bazı fikirleri olan bir takım. Hani bence de derecesinden daha iyi bir takım Charlotte Hornets şu an, şu dakika.
Geçiyorum.
Geçelim abi.
Abi Kings'le alakalı şunu soracağım sana.
Aynen. Kangs.
Efendim?
Kangs dedim. Kangs.
Kangs.
Sacramento Kangs. Aynen.
Şimdi Kings özellikle Fox'un sakatlanmasıyla birlikte acaba düşerler mi diye düşündüğümüz bir takım. Ki orada biraz bocaladılar. Ama devamında hı-hı, hem Fox'un dönmesiyle birlikte hem de Fox'un olmadığı bir OKC galibiyeti aldılar. Onunla birlikte bir isim üstünde çıktı son iki Pelicans maçına kadar. Ve şu anda kendilerini yine playoff potasını koymuş vaziyetteler 14 maçı sonunda. Ya Kings'in geçen sezondan daha iyi yaptığı bir şey olduğunu düşünüyor musun sezon başı itibariyle?
El cevap hayır. Yani yok. Yani bu takımın da zaten konuşulması gereken şey bu takımın geçen seneden bu seneye hakikaten bu kadar net şekilde korunarak gelmiş olması. Yani geçen seneki izlediğimiz şey bir fluk muydu? Bir hayal miydi? Bir rüya mıydı? Yoksa bu takım çok daha ileri koşarak gidecek mi? Sorusuna Sacramento 2 soruya da hayır dedi. Biz geçen sene neysek oyduk. Ama biz disiplinli bir takımız, iyi bir takımız. Ve bunu da oynamaya devam edeceğiz diyerek girdiler sezona. Hani Darren Fox'un şeyi bir maç kaybettirmiştir. O aradaki sekansta hani bir maç eksi yazmıştır. O bir maçı kazansalar şu an işte 9-6, 9-5 seviyesinde olacaklardı. Hani o yüzden Sacramento'da konuşulması gereken şey oyun istikrarı. Öte yandan Sacramento bu ligin hücumu en izlemesi eğlenceli takımlarından biri. Pas. Çok iyi, çok iyi, çok iyi yani. Takım paslaşması çok iyi. Top çevirmesi çok iyi. Öte yandan Sabonis, Domantas Sabonis bence ligin şu ara underrated isimlerinden biri abi. Yani evet Tyrese Haliburton takasında sanki Julius Randle aldı gibi davranıyor Sacramento. Hani abi Domantas Sabonis 12.5 riband oluyor. 20 sayının üstünde. Orlando'yu konuştuk. Öve öve konuştuk. Orlando'nun takımda 20 sayının üstünde oyuncu yok. Yok, sıfır. Sabonis 20 sayının üstünde atıyor. 12.5 riband oluyor. 20.2 sayı, 12.5 riband, 7.1 asist. 7.1 asist yapan uzun kaç top kaybı yapar? Tahminen 5 falan 4, yapar.
4.5 yapar.
4.5 yapar. 3.5 yapıyor abi. Bu müthiş bir iş. Bu müthiş bir iş abi. Hiç yabana atılacak bir iş değil. Onun altını çizmek lazım. Çünkü biz hani topla oynayan uzun işini belki DeMarcus Cousins'tan beri görüyoruz. O da eski bir Sacramento. DeMarcus Cousins 5.5 asist yapar, yazardı. Böyle başlardı sezona. Yani topu bu kadar yapının içinde topu paylaşıyor olması abi, bir de bir Lakers maçı oynadı Domantas Sabonis. Hani
evet.
Sabonis'i savunmasıyla eleştiririz de Anthony Davis'i sopayla kovaladı tüm maç. Hani Sabonis bu takımın geçen seneki, yani son 1,5 senedir çıkışta yapı taşı, takastan sonraki yapı taşıydı. Bu sene oyununu bence biraz daha ileri götürdü. O ileri götürmesi zaten takımın irtifayı korumasına sebep oldu. Öte yandan takım konusunda şu benim biraz içimi gıdıklıyor. Şimdi bu takımın 3. skoreri kanattaki o Sabonis'in yanındaki 3.5 numara olacak. O belli. Hani bu takım ileri giderse o 3.5 numaraya daha böyle ileri bir rol alacak. Ama şu an Keegan Murray, Harrison Barnes ve Sasha Vezenkov o kadar net şekilde böldüler ki o rolü kendi aralarında. Hepsi sahadayken aynı işi yapıyorlar. Süre başına ürettikleri skor sayısı çok benzer. İşte Keegan Murray'ın 33 dakika 13 sayısı var. Harrison Barnes 2 dakika daha az oynamış, bir sayı daha az atmış. Vezenkov 13 dakika oynuyor, 5-6 sayı atıyor. Yani o da 30 dakikaya çıksa o da 12-13 sayı bulacak. Hani bu evet normal sezonda mesela Boston gibi takım yerinde Sacramento gibi bir takım olmanın avantajı o. Şimdi onlar sahada 48 dakikadan da daha fazla bir süre. Hani 50 dakika boyunca şut atan 3.5 numara rolünü buluyorlar. Ama abi bunların hepsi 12 sayılık oyuncular. Sacramento geçen sezonun normal sezonun üçüncüsü müydü? İkincisi miydi doğuda, batıda?
3
olması lazım. 3. Şimdi genç gardınla batıda 3 olmuşsun. İleri dum atacaksan abi o rolleri kümüle edeceksin. Birleştireceksin rolleri. Bir oyuncu olacak o. Bir tane 22-23 sayılık oyuncu olacak. Hani Keegan Murray tabii ki ben takasa çok uzak olduklarını düşünüyorum Keegan Murray üzerinden. Ancak bu yapı daha elit bir, daha tehlikeli bir, daha kendini yaratabilen belki. Bir 3.5 numarayı arıyor. Şu an tabii ki bu 3.5 numarayı 3 kişiye paylaşmış olmalı. Hatta Trail Eyes oynasa Trail Eyes da tam bu adam. Aynı bu adam. Takımın o...
Döndü o da son maç. Döndü
mü? İşte takımın döndü, topu döndü. Paylaştırmasında, şey yapmasında, işte topu oyunu hareket ettirmesinde artı yazıyor, evet. Ama abi lazım. Yani bu takım ileri adım atacaksa lazım. Yoksa biz izleriz Sacramento'yu normal sezonda. Çok da keyif alırız. Ancak playoff'ta Kevon Looney'e falan elenirsin. Hani o yüzden Sacramento'nun şey olmaması lazım, tatmin olmaması lazım. Bir Sacramento sabretisinden bir caps düştü geçen önüme. Bir Sacramento taraftarı şey diyor. Ya Sacramento o kadar iyi basketbol oynuyor ki diyor, paslaşmalar, top dolaşımı. Ben ligde başka takımın maçını izlerken acı çekiyorum diyor. Herkes topu fırlatıyor. Basketbol değilmiş gibi geliyor diyor. Şimdi Sacramento gibi uzun süredir çok kötü sezonlar yaşamış bir takımın taraftarının bu psikolojiye girmesi normal. Ancak front office'in bu psikolojiye girmemesi lazım. Takım irtifayı koruduğunu bakıp bakmadığımız dönemdi bu ilk 20 maç. Ve şu an koruyorlar. Şimdi abi bence ileri adım atma zamanı şey tarafından, koçlar ve GM'ler tarafından, hani takımın geleceğini çizmek açısından. O yüzden Charlotte Hornets, şey özür dilerim, Sacramento Kings konusunda ümitliyiz. Hoşumuza gidiyor oyun. Ama abi buraya ya açıkça ben sana şunu söyleyeyim. Yani Tobias serisi çok beğenmeyiz. Hani özellikle geçen işte yazın şeyi demişti Tobias serisi. Hani Philadelphia taraftarına sorsan iki tane danıta beni takaslıyorlar her gün demişti. Ama abi şu takıma mesela Tobias serisi, o orta mesafe becerisiyle, topu yere vurabilme becerisiyle, post-up becerisiyle fark yaratır. Hani sürekli konuşuyor. Yani Pascal Siakam'ı zaten sezon başındaki podcast'te Toronto kısmını konuşurken ben İnan abiye bir kıllatmıştım. Hoşuna gitmişti onun da o fikir. İşte yani bir tane 4-3.5 numara tarzı bir oyuncuya hamle yapmaları gerekiyor. Çünkü hani bu orta gelir tuzağına yakalanmak istemezsin. Benim aklımdaki en şey oyuncu kim? Sence benim aklımda en şu an yükseldiğim oyuncu kimdir Sacramento'ya?
Vallahi parayı basacaklarsa direkt Mikal Bridges abi ya.
Abi 3.5 numaraya odaklan.
3.5 düşünüyorum.
Tam böyle uzun süre 3 ile 4 arasında kalmış olan bir oyuncu.
Kim?
Lauri Markkanen abi.
Aa.
Farklı yapar bu takımı. Bu takımı bambaşka yapar. Hoşuna gitti. Bu takımı bambaşka yapar.
Siyakam'dan çok daha hoş. Siyakam'dan çok daha fazla hoşuma gitti.
Bambaşka bir şey yapar bu takım. Yani bu takımın, ben olsam mesela şu an Sacramento'nun GM'i kim? Herhalde hala Divac değil.
Yok.
Divac değil mi hala?
Yok değil. Kimmiş?
Monte McNair'miş. Sevgili Monte McNair. Odan da illa bir tane yazma tahtası vardır. Sağ üstte yaz. 1. Lauri Markkanen. 2. Pascal Siakam. 3. Tobias Harris.
Sana Harris'in başı oynamak yakışmaz.
Ya, sen ateş dağlısın. Yani. Beyim.
Yani.
Yakışmaz. Sabonis'i aldıysan. Al. Abi alacaksın. Aynen. Sen koçun çocuğusun. Yakışmaz.
Gel, gönder yani, gönderme işini geldi.
Tamam, ben şey Şoray Uzun taklit yapıyor videosundaydım. sen de onu hatırladı şimdi. Hani o yüzden Sacramento konusunda bunu şey yapma. Yani benim sezonun ilk 20 maçında baktığım şeylerden biri Sacramento fluk muydu yoksa daha mı ileri gidecekler kısmıydı. Sacramento yerini korumayı başardı. Yerini korumayı başardıysa artık yapılması gereken ileri hamle. İleri bir hamle atmak. Hani o yüzden pazarda da yani 3.5 numaralar hep ligde biliyorsun şüpheyle karşılanan oyuncular. Artık herkes çok uzun ya da çok çabuk oyuncular peşindeler. Ama bu oyuncular lige şey takımın özellikle ikinci, üçüncü şeyi olarak rol oyuncusu olarak çok büyük katkı sağladı. Hatta hani şunu da söyleyeyim, Porzingis bir pivot gibi oynamıyor. Mesela Porzingis de bir dış alan açıcı olarak takıma ne kadar büyük bir çehre değişikliği kattı. İşte Sabonis gibi bir oyuncuyla oynuyorken o dışarıda alan açan 3. skorerin bir sınıf daha yukarıda olması takımı 2 sınıf yukarı çeker. Hani o yüzden ben hani Tobias Harris, bence Tobias Harris Pascal Siakam'dan daha da net şey uyumu olabilir. Kan uyumu olabilir. Ama Siakam başka şeyleri de yapabilen bir oyuncu. Savunmada da çok evet, etkili olabilen bir oyuncu zaman zaman. Ama Mark Cannon, abi düşünsene abi, Mark Cannon'a de extension'ı basıyorsun seneye. Önümüzdeki 5 sene Mark Cannon, De'Aaron Fox, Sabonis nereye kadar götürürse gidiyorsun Sacramento için. Zaten bu kadar abi olur yani, Sacramento'nun buraya bulduğundan.
Mark Cannon'a şey, Sabonis'e Mark Cannon handoff oynuyor. Hadi çık işin içine çıkabilirsen yani.
Hadi hadi bakalım. Yani.
Böyle geliyor, şeyler var. De'Aaron Fox'a pick and pop oynuyor. Hadi savun.
Aynen. Kaç pick yakarsın Mark Cannon için?
Sene bu sezondan sonra expiring oluyor.
Bir sezon daha var.
Aynen. Bundan sonraki sezon expiring oluyor.
Yazın bence Mark Cannon'a extension'ı imzalatırsın maksimum ya.
Uzatırsın canım.
Aynen.
Keegan artı 2 pick yeter mi?
Ben Barnes artı 3 pick artı 1 swap diyorum abi.
O da olur. Keegan'ı tuttum.
Yani.
O da olur.
O bence mesela biraz şey deneyen Keegan Murray'i alana kadar o takası konurtur. Hani biliyorsun hocanın takas işlerini. Ama
ya bir tane daha pick verin. Bak olacak. Ya
aynen.
Barnes'ı Keegan'a çevirelim. Vallahi çözüyorum ben bu işi yarın size.
Ya Monte öyle öyle diyorsun da Brad aradı şimdi 3 pick veriyormuş. Oğlum Boston'ın 3 pick'i yok. Kime yalan söylüyorsun falan tarzı.
ya ben işte Brad'ın da çocuğu yapacağım ya.
Ya sen tamam ver oyuncuyu, ben halledeceğim. Tamam Alo'dayız ya. Öyle yani ben yani, evet, bu takımın ileri hamle yapmasını bekliyorum. O yüzden anmak istedim. Yani sezon başı kendime düştüğüm notlardan biriydi. Sacramento ne yapıyor ilk? 15 maç bir baktı. İlk 15 maç bittikten sonra da podcast'te konuyu aldım. Sacramento Kings'i.
Sabonis kısmında şunu ekleyeceğim. Geçen sezon playoff'larda en önemli sıkıntısı aslında Golden State'e karşı Kings'in bu handoff oyununu oynayacak oyunculara Warriors'ın önlem alması ve Sabonis'i aslında o bir skora çevirme düşüncesiydi. Sabonis evet, bu sezon bu konuda çok kararlı gözüküyor. Yani eşleşmesi ne olursa olsun çok daha fazla potaya gidiyor, çok daha fazla o ters eşleşmeyi bitirmek üzerine oynamaya çalışıyor ve acayip verimlilik oynadığı maçlar var. Yani işte bir son şey maçı, Dallas maçı 15-12'de falan attı yani. Hani geçen sezon biraz daha yani topla hep bir kafasında pası vermek, bir handoff oynamak düşüncesi vardı. Bu sezon Sabonis'in çok daha fazla hani pozisyon eğer benim sayı atmam gerektiriyorsa, benim potaya gitmem gerektiriyorsa ben giderim düşüncesine girdiğini düşünüyorum. Ve bunun da Kings'in hücumunda çok önemli bir katkısı var tabii ki. Yani daha da bir tehditkar oluyorsun. Diğer taraftan şu var. Kings genelde handoff'ları bu sol forvetten oynardı. Ya da işte atıyorum Fox oynayacaksa sağ forvetten oynardı. Şimdi Warriors serisinde şey gördük. Bu top lock savunması oluyor ya abi. İşte, hani, önden evet, savunuyorsun aslında. Perde tarafını kullanmamaya çalışıyorsun ve baseline tarafını itiyorsun. Bu handoff oyunlarını bu sene Mike Brown hoca biraz daha şey yapıyor. Sabonis'i high post bölgesine çıkartıp handoff'ları biraz da tepeden oynatıyor ve bu da o şutörlerin direkt kendi şut alanlarına gitmesine yol açıyor. Şimdi o handoff'u forvetten oynamasının artısı neydi? Monk gibi adamların, Hörter gibi adamların potaya gidip Sabonis'i aslında ikili oyun oynayabilmesiydi. Hani
orada öte taraftan kendi potaya... Artı evet, bir şey söyleyeceğim. Monk gibi, Hörter gibi oyuncuları daha kolay karar, daha kolay okumalar veriyorsun topu eline verdiğinde. Mesela
evet,
Monk
evet,
kurtuluyorsa adam pası ver, yoksa potaya git, yoksa topu sıç potaya, başka sağa sola oynama. Hani Hörter'de iki adım öndeysen şutu at, yoksa iki potaya git, ama hani yorma oyunu. O oyunu yormamak da mesela Monk gibi oyuncudan katkı almanın en önemli yollarından biri. Oyunu yordurtmamak ona.
Evet. Geçen sene bunu çok daha fazla yapıyordu ama bu sezon hani geçen sezonki playofflarla birlikte önlem de almaya başlanınca buna çok net bir şekilde o handoffların açıları çok değişmeye başladı. İşte Monk mesela bu sene istatistiklere hakim değilim ama göz testi olarak söylüyorum. Daha az handoff oynayayım. Daha fazla hani kendi işte forvetten pick and roll oynuyor. Daha fazla eşleşmesini bulduktan sonra özellikle geçişte çok daha potaya gitmeye çalışıyor. Böyle bir farklılığı var Kings'in hücumunda. Öyle bir detay vermek istedim. Bir de Mike Brown'un herhalde bu takımdaki en önemli sınavı şey oluyor. İki sezondur. Yani Keegan Murray'nin dalgalanan özgüvenini sürekli yukarıya çıkarmak ile uğraşıyor hoca. Yani Murray'e bizim maçta da mesela işte 3 tane 3'lük denedi, kaçırdı. Yani 4. atmaya çekinde atmadı. Hoca çıldırdı mesela kenarda. Yani bu sezon birkaç maçta da aynı gördük onu. Yani Keegan Murray gibi şutuyla bu ligde düzenli şekilde var olacak bir oyuncunun o özgüvenlik yani sadece koçu tarafından hani yukarıya çıkarılmaması lazım. Hani o şutları düşünmeden koçu da bu konuda kendisine yeşil ışık yakmışsa ki yaktığını çok net biliyoruz. O şutları daha fazla denemesi lazım. Yani kendi rolünden fazla çıkmaya çalışıyor bazen. Onu yapmaması lazım. Hani rolünün yıldızı olması gerekiyor. Bu takımda eğer hücumda bir katkı, bir artı değer katacaksa diyeyim. Sonuna onu ekleyeceğim.
Ya bir daha bu Sabonis De'Aaron Fox pick and roll'unun çaprazına şut atamayan adamın işi yok. Şutu atmayacak adamın işi yok. Yani
evet.
O yüzden yani Keegan Murray'nin 5 tane kaçıracak. Hani Keegan Murray'nin neredeyse Dion Waiters mentalitesinde şut atması lazım.
Bir taraftan da Barnes gibi de sıkıntı. Yani Barnes da o konuda sıkıntılı bir adam. Mesela dünkü Pelicans maçının sonunu izliyorum. Bir tane mola dönüşü pozisyon geldi köşeden maç sonunda. Denedi, kaçırdı. Bir pozisyon daha geldi, bu sefer atmadı. Yani abi siz bunları atmayacaksınız, sahada olmanızın bir anlamı yok ki. Denemeyeceksen yani.
Bir de tarihin şutu girmeyince özgüven bozulması konusunda tarihin önemli adamlarından biri yani. Harrison Barnes. Bunu söylemek lazım. Yani abi ekleme bu takıma ekleme lazım. Bu takım çünkü böyle giderse harcanır abi. Böyle giderse şey oluruz. Ama tamam getir oradan normal sezonlar Sacramento Kings'imiz şov yapacak olur yani.
Ben bu sene de bu şekilde olmalarına çok rahatsız değilim ama hani o halde de geç sezon yani off season'a gelmesi lazım artık yani.
Tabii. Aynen. Bu sezon da böyle gider ama seneye de Fox, Sabonis, Keegan Murray deriz yani. Aman deriz yani.
Hı hı. Utah Jazz oldum lan ben. Geçiyorum sorulara.
Geçelim abi.
Ebu Bekir sormuş. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Celtics'in hücumda çok opsiyonun olması bazen en optimumu yapmamalarına ve Tatum'u unutmalarına sebep oluyor gibi ne düşünüyorsunuz?
Bir daha sorar mısın?
Celtics'in hücumda çok opsiyonunun olması bazen en optimumu yapmamalarına ve Tatum'u unutmalarına sebep oluyor gibi ne düşünüyorsunuz?
Katılıyorum, tamamen katılıyorum. Yani optimumdan kastımız mükemmel şut, hani Popovic'in 15 sene önce basketbola getirdiği mükemmel şut için iyi şuttan vazgeçme işi ise evet Boston bunu yapmıyor kesinlikle. Çünkü top kaybını azaltmak istiyor. Yani o işi yapan takımlar işte ya çok iyi yönlendiricileri oluyordu. San Antonio Spurs gibi Manu Ginobili, Tony Parker, Boris Diaw, Tim Duncan. Ya da bu pas bulaşımıyla çok büyük tehditler yaratan takımlar oluyordu. İşte Golden State Warriors diyebiliriz buna. Ama Boston'da ne o kadar büyük sayıda çok zeki ve çok doğru karar veren top yönlendiriciler var. Evet, her oyuncu topa değiyor. Topla oynamayı biliyor ama çok güvenilir top yönlendiriciler, karar vericiler değiller. Ne de öte yandan Boston'ın işte yani Jrue Holiday'in tepeden attığı boş üçlükle köşeye indiğinde Derek White'ın atacağı üçlük arası o kadar da şey farkı yok. Rating farkı yok. Hani o yüzden optimumu bulmasına engel oluyor. Katılıyorum. Öte yandan Jason Tatum'un hani neden oyundan ara ara düştüğü işini de konuştuk. Hani ona da katılıyorum. Aynı sebepten olduğunu düşünüyorum. Çünkü aralıklı şekilde oyunu domine etmesi gerekiyor Boston'ın yıldızlarının. O şekilde yapılanması gerekiyor bu takımın rotasyonunun. O yüzden Ebu Bekir'di sanıyorum. Ebu Bekir hocanın iki tespitine de katılıyorum.
New York Knicks Türkiye. Selamlar. Aleyküm
selam.
Kawhi Leonard'ın bu sezon inanılmaz kötü orta mesafe şutu atması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Abi,
ne düşünüyorsunuz?
Alan dar bir kere. bir kere yani Kawhi Leonard'ın ayaklar, hani şöyle diyeyim, Kawhi Leonard'ın potaya gitme patlayıcılığı bittiğinden beri kimse Kawhi Leonard'ın zaten şeyine kapatmıyor. O yüzden iyice yükleniyorlar, iyice temaslı oynuyorlar. Hani Kawhi Leonard zaten bir süredir potaya yaklaşma konusunda özellikle post-up'ları kullanıyor. Basketbol öyledir yani, bir tehdit elinizden gittiğinde diğer tehdit de hızlıca kaçar. Yani üçlü tehditin üçlü olmasının sebebi üçünün de birbirini var ediyor olmasıdır. Üçlü tehditten birini kaybettiği için Cavalier'in orta mesafe oyununda bir gerileme yaşanması sürpriz değil.
Kaan Denizci, farz edelim ki bu yılki All-Star oylamasında farz edelim ki bu yılki All-Star oylamasında oy verdiğiniz her gün için 1 milyon dolar alacaksınız. Düzenli şekilde her gün oy vereceğiniz topçular kimler olurdu?
Bu ne demek ya? Neden 1 milyon dolar alıyormuşum? Yani şey mi diyor? Öyle kişilere oy vereceksiniz ki seçilirse 1 milyon dolar alacaksınız. Ne demek istiyor?
Anlamadım. Ben de anlamadım.
Ben de anlamadım abi soruyu. Önümüzdeki hafta bir daha cevaplandıralım hoca. Hani daha anlaşabilirsek, bir anlaşamadık çünkü. Kusura bakma. Önümüzdeki hafta ama evet. Anlaşırsak çalışıp geleceğim. Söz olsun.
Ama yani her gün oy vereceksem her gün şey gelirse Alexander'a basarım oyunu.
Ben kardeşim. De her gün Jason Tatum'a tıklar kaçarım, onu söyleyeyim.
Helmet plan.
Porzingis bir dakika. Bu sene bu arada bu sene Porzingis'e tıklarım. Bu sene Porzingis'in All-Star olma hakkı var.
Ve yani Batı'nın en iyi ikinci takımının da bence iki tane All-Star çıkarma hakkı olur diye düşünüyorum. Ben de çete basıyorum hocam.
Yani Batı'nın en iyi ikinci takımının en iyi ikinci oyuncusu acaba ne?
J-Dub mıdır?
Hadi bakalım J-Dub olsun. Hadi bakalım.
Abi diğer çocuk, diğer eşi olacak.
Çocuk kelimesini kullanırken de dikkat edersen hani bu adam çocuk konusunda diğer, da ayrı bir evet, adammış çocuk konusunda da.
O eşi ol eşek. Zaten rotasyonda düşmüştü. Biz zaten onun şeyini Mitch'e vermeye başlamıştık. Yani onun en iyi ikinci oyuncu olduğunu falan katiyen düşünmüyorum. Şu anda hiyerarşide 4, 5, 6 sıra o civarada sıkılıyor yani. Neyse haftaya konuşuruz o eşi oğlu şeyini yaptıklarını.
Bir şey olsun da öğrenelim de durum neymiş. Evet. Hakikaten konuşacağız, tartışacağız. Masaya yatıracağız.
Helmet Plant. Merhaba OKC'de oldu ve Boston Dükası.
Eyvallah.
Sizce Knicks'in eski yardımcı antrenörünün takıma ait verileri çaldığı için Knicks'in Raptors'ı mahkemeye vermesi ve olayda Adam Silver'ı suçu görmezden gelmesi için James Dolan'ın NBA yönetimindeki görevlerinden ayrılması şov mu, hakkı mı?
Ya o biraz şöyle bir durum. Hani orada iş hukuku giriyor işin içine ve şöyle bir şey okudum ben. NBA sadece en fazla 10 milyon ceza kesebiliyormuş. Hani bir şirkete. Sonuçta bir mahkeme değil ya. NBA legit bir mahkeme değil. Sadece kendi şeylerine racon kesiyor diyebiliriz yani. Hani o yüzden hani orada bir sıkıntı olmuş ve ona karşı tavır alınmış. Hani ben burada haklı görüyorum, öyle diyeyim.
Devamını söylemiş. Soru yarım kalmasın diye devamını yazacağım. Sizce kopan yaygaraya değer mi? Yoksa her daim Knicks'e karşı NBA'de bir lobi var, komple teorisi konuşulsun. James Dolan kaç zamandır ortada yok. Gündem olsun diye mi bir hareket bu? Anlattığım bozuklukları için özür dilerim. Sevgiler, saygılar.
Abi bunu da söylemek lazım. Amerika sporlarında bu cheating işinin şeyi vardır, alıcısı vardır. Mesela İşte Amerikan sporlarında NFL'de iki tane büyük skandal var. New England Patriots karışıyor. Biri Spygate, biri Deflategate. İkisi de bir Spygate, işte Patriots'ın rakibini, idmanlarını izlettiği yasak bir şekilde olan ortaya çıkıyor skandal. İzlettiği takım o sezon daha maç kazanmamış. Deflategate diye bir skandal var. İşte topun şişkinliğiyle oynandığı iddia ediliyor. O maçı aynı toplarla oynanıyor maç ve Patriots 47-10 falan gibi bir farklı kazanıyor. İşte daha geçenlerde kolej futbolunda çok ünlü bir koç, adını hatırlayamayacağım şimdi, Michigan'ın koçu, çok ünlü bir koç, hatta abisi şeyde koçluk yapıyor, Baltimore Ravens'ın koçu. işte rakibin setlerini mi öğrendiği için, rakibin işaretlerini öğrendiği için ceza aldı yönetim tarafından. Hani Amerikan sporları yine işte Houston Astros'un bir şampiyonluğunda beyzbolda işte rakibin sinyallerini çaldığı için o sezon şampiyon olmuş koçların hepsi ceza aldı falan. Hani Alex Cora Boston Red Sox'a gitmişti. Bir sene şey yapamadı, koçluk yapamadı. Hani Amerikan sporları oyun adil olmaya devam ediyor göstermek için bu işlerin üzerine düşerler. Ve ortada dönen şey de hani özel bilgilerin çalınması, bu hani Aykut Kocaman'ın hard disk götürmesi gibi bir olay değil. Başka bir takıma şey yapılıyor, götürülüyor bilgi ve şey de söylemek lazım ayrıca hani Masai Ujiri'nin şey konusunda, kedim geldi bu arada odaya. Masai Ujiri'nin bir ara New York'a geçmesi de şeydi, konuşuluyordu hatırlarsın. Hani hı hı. Bu bence hani böyle ya yaygara çıkılıyor abi, New York adı olsun diye konuşuluyor denemeyecek bir olay bence. Amerikan sporlarında bu olaylar ciddiyetle ele alınır ve genelde de cezalandırılır yani takımlar.
Geçiyorum.
Geçelim abi.
Zazama sinirli. Selamlar hocalarım. Yeni kayıtlar. Aleyküm selam abi. Eyvallah.
Abi selamlar.
Umarım iyisinizdir. Eyvallah. Umarım iyisinizdir. Mutlusunuzdur. Eyvallah hocam. İyiyiz. Sen de umarım her şey keyifler yerindedir. Ya şu in-season tournament partilerine enden boydan bir girer misiniz? Bir de az da olsa bundan maç izleyebiliyoruz. En azından dediniz IST parkesi var mı? In-season tournament parkesi var mı?
Abi kırmızılar çok kötü. Kırmızıların hepsi çok kötü. Hani izlenmiyor.
Abi bir de yerde. Abi bir de kaygan ya bu arada bu zeminler.
Aynen abi, şeyde sakatlandı biliyorsun. Toronto deplasmanında sakatlandı Jalen Brown. Basın toplantısına enden boyundan girdi. Tam istediğiniz şeyi yapın da ya kaymasın yerde. Biz de profesyonel sporcuyuz dedi yani.
Ya olacak ben şey hangi maç size? Chicago olabilir. Yani
abi Chicago'nun sağlar zaten şey gibi, affedersin yani genel ev gibi ortam yani. Öyle derler. O kırmızı ışıklar, kırmızı ışıklar hakikaten olacak şey değil abi. Bizim, hani biz de gece karanlık odada izliyoruz maçı. Hani bu kadar abi insanın gözüne de zararlı ya. Bu kadar hani neyin peşindesiniz yani? Tamam, neyin peşinde oldukları çok belli. Hani bu maçı 5 sene sonra izlediğinde insanlar bu bir in-season tournament maçıydı görsün istiyorlar. Ama abi çok kötü bir uygulama ya. Hani şunu yaparsın, ne bileyim, üçlük çizgisiyle boyalı alanın arasına farklı bir renk yaparsın. Tamam mı? Yine görürüz. Daha renkli burası deriz. In-season tournament maçıymış deriz. Ya da işte logoyu daha şey yaparsın, yanlara koyarsın falan. Ama abi Toronto'nun sahayı siyah yapmışlar. Yani umarım ırkçılık yapmıyorum da Siakam kayboluyor arada sahada. Yani olacak şey değil. Böyle oyundan kopuyorsun. Kırmızı maçları izlemek mümkün değil. Hani Boston'ın sahası koyu mavi, koyu yeşil yapmışlar. Onu da Milwaukee yeşili yapmışlar. Hani koyu yeşil, Milwaukee. Boston'ın yeşili daha açık bir yeşildir. Hani koyu yeşil yapmışlar. Milwaukee oynuyormuş gibi oluyor sahada. Hani koyu renkler, tok renkler işe yarıyor ama siyah, kırmızı olacak gibi değil abi. Mor. Mor oynuyor bir takım. Hangi takım mor oynuyor? Bir takım mor oynuyor. Phoenix galiba.
Hatırlamıyorum
Sacramento
abi.
Sacramento da oluyor. Bir takım hani mor, ana rengi mor olmayan bir takım mor oynuyor. Sanıyorum Phoenix. Abi hani izleyemiyorsun ki maçı. Gerçekten göz gidiyor yani. Bir de yani biz bu ligi Tahran saatiyle takip eden insanlarız. Yani gece 4'te 3'te izliyoruz maçı. Yarın yine acaba hangi popu çürürlükleri izleyeceğiz yani.
Katılıyorum. Ve sağlık abi o, yani. Ben Orlando şey maçı izledim galiba. Chicago maçı olması lazım. Ya ilk çeyrekten 3 tane adam kaydı ya.
Abi Toronto maçı, Toronto Boston maçını aç izle. Tüm maç herkes kayıyor. Maçın son pozisyonunda Jalen Brown sakatlanıyor kaydığı için.
Yani skandal abi. Her şeyden öte oyuncu sağlığını risk ediyorsun yani.
Olacak şey değil.
O hakikaten olacak şey değil. Elmer Gudion sen. Jaden Springer'den topçu olur mu?
Olmaz. Oyun motoru çok düşük. Böyle rakibin üstüne koşarak falan foul yapıyor.
Kubilay Tek'e sormuş. NBA savunmacılarına bir boy küçük gelen Scoot Henderson balonu yerine takımında rolünü bulan Brandon Miller'ı seçme vizyonu gösteren Goat hocadan ne zaman özür dilenir? deyip
MJ'den
Michael
mi?
Jordan'ın aynen MJ'in aynen. fotoğrafını atmış ve devamında da çaylakların şeyini atmış abi.
Yani Chauncey Billups yerine Steve Clifford'u koç olarak çalıştırdığı için ben de buradan Michael Jordan'ı kutluyorum.
Bir de Scoot çok maç kaçırdı abi yani şimdi öyle bir durum da var.
Ha, Scoot oynarken de kötüydü bayağı da onu da söylemedim.
Yok Scoot ya şöyle yok şu var. Scoot harbiden çaylak gözüktü. Hani Scoot'un evet. ilk 5 maçını 6 maçını neyse artık özetlemek için Scoot çaylak gözüktü. Ama hani bunun sebebi sadece işte ya da sebebi işte Brandon Miller topçu Scoot değil yani adam geçen sene G League'de oynadı. Bu sene de Chauncey Billups'ın eline düştü. Yani öyle yani. Bir sıkıntısı oldu.
Evet.
Bir de adamın yanına şey verelim. Bir tane adamın yanına el ayağı düzgün bir guard verelim mesela. Scoot'u bir de öyle izleyelim. Mesela Brandon Miller rolünü buldu diyorsun. Brandon Miller'ın eline top vermiyoruz şeyde Charlotte'da. Versen topu kafasında sektiriyor zaten yani. Maç başına 5 tane top kaybedecek. Ama o sorumluluk onda olmadığı için daha basit bir rolde oynadığı için daha tamamlayıcı bir rolde oynadığı için o da haliyle rolünde daha iyi performans gösteriyor.
Ya bu arada arkadaş şey yani.
Durum yok.
Brandon Miller'ı da kutluyorum. Ligin en kötü 10 takımından ve 7 takımından birinde 4. skor opsiyonu olduğu için. Yani nasıl bulmuş rolü acaba?
Hani yani.
O rolü bulamasa ne yapacaktı acaba?
Katılıyorum.
Ama şey yani. Steve Clifford'la Chauncey Billups arasındaki farka yazar. Onu da net şekilde söyleyelim.
Evet tabii canım. Birisi koç birisi değil.
Evet tabii. Birisi koç birisi değil.
Merhaba. Kate ve Jalen Green için endişelenme vakti geldi mi? Hadi Kate hücumda çok sınırlı ve dağınık bir takımda oynuyor ama Jalen hala çok sağlıklı oynuyor diye eklemiş.
15 maç daha istiyorum 2 ay içinde.
Hani... Bu soruyu biz podcast'ı dün yapsaydık muhtemelen ben de Jalen Green için endişelenmemiz gerekiyor yavaştan derdim ama dün bir umut verdim.
Farklı oynadı dün. Ama dün işte bu şey İnan Özdemir'in neydi? Bu bir istikrarlı bir nehir mi?
İstikrarlı, yoksa... istikrarlı bir deniz mi göreceğiz yoksa bu bir serap mı yani istikrarlı bir deniz mi göreceğiz demişti.
Aynen. Tamam. Yani Jalen Green konusunda bu bir serap mı yoksa istikrarlı bir deniz mi göreceğiz ama Kate Cunningham yani abi şunu da söylemek lazım. Kate Cunningham Detroit'in en iyi oyuncusu ve top yönlendiricisi ve bence Detroit'in yaşadığı herhangi bir sıkıntıyı Kate Cunningham'dan ayrıca da yorumlamamalıyız. Yani evet Kate Cunningham harcanıyor biraz ama Kate Cunningham da topçu olsa da diyebiliriz. Yani bence argüman iki taraftan da kurulabilir.
Ya ben bu işlerin hani o kadar şey olduğunu düşünmüyorum abi. Hani sonuçta 4 tane yanında 4 tane kalas verirsen sen bu adamın yanına o top kayıpları da yapılır. O kötü şut tercihleri de gelir. Kate için ben biraz hani daha iyi bir takım dizilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Tabii
mesela
Jalen Green'de geçen sezon yani
Jalen Green'de geçen sezon mesela çok çok kötü gözüküyordu. Niye yanında Kevin Porter Jr. vardı? Sen şimdi adamın yanına Fred VanVleet verdin. Dylan Brooks gibi takımın kimyasını değiştirebilecek bir adam verdin. Alperen bile gelişti tabii ki. Şimdi şey diyorsun yani işte Alperen'den acaba All-Star olur mu? İşte Houston geliyor mu? Jabari Smith rolünü buldu falan diyorsun mesela. O yüzden hani Kate içinde etrafını biraz daha NBA oyuncularıyla dizdiğimiz bir takımda görmemiz daha faydalı olacak bence. Ama katılıyorum yani endişelerine katılıyorum.
Ya bir ben daha... de senin dediğine katılıyorum. Aa iyi. İnanma bağladık yine 2 saate.
Neredeyse. 1,5 saatte paketledik ya.
1,5 saate çok iyi.
Allah peki, bereket versin.
Allah bereket versin diyelim hakikaten. Bu arada hoca bizim de konu kalma vaktimiz geliyor ya haberin olsun.
Evet. Haftaya mı olur? Ondan sonraki hafta mı olur? Bir hani haftaya belki... biz bir şey konusunu, OKC konusunu falan bir kendi aramızda konuşalım. Bir o eşi olayı şeyi bir aradan çıkartalım. Ondan sonra konuk alırız abi. Konuk alırız.
Sir Hoca, belki de Sokrates'ten uzaklaşıp Maçkolik taraflarına mı gitsek bu sefer bir daha?
Olabilir. Olabilir.
Bakmak lazım.
Dürteriz. Yani. Kendisini dürteriz.
Sektörün içinden sevdiğimiz insanları da uzak tutmamak lazım. Öylece böyle de gözünüz önünde de baskı yapmış olalım. Yani geçen hafta tweet çok RT konusunda çok şey olmaz da çok sayıda favlandı. Dinleyicilere evet. de buraya kadar dinledilerse teşekkür edelim ayrıca. Haftaya evet. görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
dinleyenlerimize şunu diyorum. Ritim kaçıyor abi. Hemen yeni pop. Ritim kaçma.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.